Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir programı düzenlemeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum. İnsanoğlunun vahye ihtiyacı olduğunun ilk delili insanlığın başlangıcının bir peygamberle başlanmış olmasıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam'la insanlık dünya hayatına başladı. Malumunuzdur ki o bir peygamberdi. Peygamberle dünyada hayatın başlamış olması, insanın peygambere, vahye olan ihtiyacının bir delilidir. İnsana ilim verilmişti elbette. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem hakkında buyurur ki: وَعَلَّمَ الْاَدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, ona ilim verdi. Fakat Hazreti Adem'e ilim verilmiş olması kafi değil. İnsanca yaşamak için, medeni bir hayat sürmek için kafi değil. Allah ona isimleri öğretmiş, maddeyi tanıtmış, ilim vermiş, fakat yine de İnsan cennette olduğu halde nefsine mağlup olmuş, o haram olan meyveden yemiştir. İlim sahibi olan Hazreti Adem bile olsa, cennette bile olsa, Darul Huld denilen ebediyet cenneti değil, geçici olarak konulmuş olduğu cennette bile olsa, yine de ilim kafi gelmiyor. Allah Azze ve Celle tarafından ayrıca bir yönlendirme gerekiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur Şuara suresinde, Allah Azze ve Celle hiçbir milleti peygamber göndermeden onları azap etmediğini bize açıkça ifade eder. Hiçbir toplum peygamber gönderilmeden, uyarılmadan, ikaz edilmeden helak edilmediler. Eğer bir toplum peygamber gönderilmeden helak edilmiyorlarsa, azaba uğramıyorlarsa, demek ki akıl kafi gelmiyor. Akıl kafi gelmiş olsaydı, o takdirde peygamberin gönderilmesi şart değildi. Azabın gelmesi için, cezanın verilmesi için peygamber şart olmazdı. Ama Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Peygamber gönderilmeyen hiçbir kavim helak edilmedi. Azaba uğramadılar çünkü akıl insanın her zaman doğruları bulmasına yetmez. Eğer akıl kafi gelmiş olsaydı uyarıcı gönderilmeden de azap helak edilmeleri, azap edilmeleri caiz olurdu. Ama akıl kafi gelmediği için peygamber gönderilmeyenler helak edilmediler. Akıl her zaman doğruya ulaşamıyor. Doğruya ulaştığı zaman da doğruya uyamıyor. Çünkü doğruya uymasının önünde engeller var. Hem insan kendini tam olarak tanıyamıyor, hem kainatı tam olarak tanıyamıyor. Kendini tam olarak tanımıyor ki kendine uygun bir hayat nizamı tayin etsin. Kendini tanımayan varlık kendisine uygun bir hayat nizamını nasıl tayin edecek? Maddeyi tanıyabiliyor insan en fazla. İnsanı tanıyamıyor, ruhunu tanıyamıyor. Ruhu laboratuvarlara sokup da üzerinde deneyler yapamıyor. Maddeyi laboratuvarlara sokabilirsiniz, deneyler yapabilirsiniz. Fizikte, matematikte, kimyada, tıpta, o yüzden insanlar daha fazla geliştiler. Psikolojide geri kaldılar. Sosyolojide geri kaldılar. Bugün dünyada en fazla bilinen bilim dalları maddi bilim dallarıdır. İnsan madde alanında ilerlemiş, mühendislik dallarında ilerlemiş. Fakat insanla ilgili ilimlerde hep geri kalmıştır. Çünkü insan maddeden çok daha komplekstir, çok daha karışıktır. İnsanı çözmek, maddeyi çözmek kadar kolay değil. İnsanın ruhu var, insanın nefsi var, insanın şeytanı var. İnsana yön vermek, insanı insan yapmak, onu adam etmek hiç kolay bir şey değildir. Bir kutsala ihtiyacı var insanın. Kutsal bir mesaja ihtiyacı var. Kutsalı olmayan bir toplumun nefsine hakim olması mümkün değil. Bilim ne derse desin, insan gene bildiğini yapmaya devam eder. Çünkü bilim kutsal değil. Bilim bir şey söyler ama insan onun dediğini yapmaz. Bilim içkinin kötü olduğunu, zararlı olduğunu söyler ama o bilim adamı, onu söyleyen bilim adamının kendisi de içki içer, sigara içer. Çünkü nefsi vardır. Akıl kafi gelmemektedir. Bir kutsal tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir. Yanlış olma ihtimali olmayan bir zat tarafından yönlendirilmesi gerekir. Nefsine hakim olabileceği kadar, nefsini zapturapt altına almasını sağlayacak kadar kutsal olan bir varlık tarafından kendisine yasak edilmesi gerekir. O yüzden bilimde bu özellikler olmadığı için bilim insana yön veremez. Bilim insanın hayatını kolaylaştırır. Ama insanı insan yapmaz. İnsan vahye muhtaçtır. İnsan bilimle uzaya gider. Bilimle bilgisayar yapar, bilimle uçak yapar, taksi yapar, telefon yapar. Fakat bilimle insanı terbiye edemezsiniz. Bilim insanın ruhunu terbiye etmez. Bilim insanın insanlık yönünü öne çıkartamaz. Bilim sadece şu doğrudur der. Şu şöyledir der ama bu böyle olmalıdır diyemez. Bilim şu zararlıdır der ama haramdır diyemez. Diyemediği için de etkili olamaz. Bunu ancak vahiy söyleyebilir. Yaratıcının böyle bir yetkisi var. Ondan bir şeylerin gelmesi lazımdı. Bir firma bir mesela buzdolabı ürettiği zaman onun için bir kullanma kılavuzu da yazar. Onu da beraberinde gönderir. Aksi halde insanlar yanlış kullanabilirler ve yanlış kullandıkları zaman da o firma bundan sorumlu olur. Aynen onun gibi Allah Azze ve Celle'nin de insana bir kılavuz göndermemesi mümkün müdür? İnsanı yaratacak ve sonra insana bir kılavuz göndermeyecek, böyle bir şey mümkün değil. İlk insandan bir kere bunu anlıyoruz. İlk insanın peygamber olarak gönderilmesi, insanın kılavuzla dünya hayatına başladığını gösteriyor. Ama insanlar bu kılavuza uymak istemediler. Vahye ihtiyaçları olmadığından değil. Fakat onlar Allah'ı kabul etmelerine rağmen vahyi kabul etmediler. Bütün kavimler böyle oldular. Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Hatta melekleri de kabul ediyorlardı. Fakat onlar peygamberi kabul etmiyorlardı. Kitabı kabul etmiyorlardı. Vahyin gönderildiğini kabul etmiyorlardı. Çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Peygamberi kabul ederse, vahyi kabul ederse hayatını değiştirmesi gerekecek. Hayatı değiştirmek kolay mı? Hayatını değiştiremeyecek olanlar, bunu göze alamayanlar peygamberi inkar ettiler. Allah vardır dediler, yaratan odur dediler. Hatta melekleri dahi vardır dediler ama bunu söyleyenler Mekke'nin putperestleri gibi, hatta haccı bile kabul edenler var bunların içinde. Mekke'nin putperestleri hac bile yapıyorlardı.
Fakat peygamberi kabul etmiyorlardı, vahyin geldiğini kabul etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahale ettiğini kabul etmiyorlardı. Yeryüzüne karışmaz diyorlardı Allah. Karışmayan bir Allah istiyorlardı. O yüzden putları tanrılaştırıyorlardı. Çünkü putlar onlara talimat göndermiyor. Çünkü putlar onların hayatına karışmıyor. Çünkü putlar onlara kanunlar göndermiyor. Çünkü putlar onlara bir takım şeyleri farz, bir takım şeyleri haram kılmıyor. Onlar böyle ilahlar istiyorlardı. Allah'ı nasıl görmek istiyorlardı? Sadece yaratıcı olan bir Allah olarak görmek istiyorlardı onu. Sadece yaratan, rızık veren, merhametli olan bir Allah olarak görmek istiyorlardı onu. Hayatlarına karıştırmıyorlardı. Putlaştırdıkları o varlıkların da birçoğunun adını dişi isimleri koymuşlardı. Lat, Menat, Hubel, Uzza, büyük putlar. Bunların birçoğunun adı dişi isimleriydi. Dişi olmasını istiyorlardı. Kendilerine karışamayacak zayıf bir varlık olsun istiyorlardı. Onlar o şekilde bir tanrı istedikleri için Hazreti Peygamber'i reddediyorlardı. Ayet buyurur ki ey Resulüm, onlar seni inkar etmiyorlar. Senin Muhammedül Emin olduğunu bilirler. Yalan söylemediğini bilirler. Sen ben peygamberim diyorsan onlar sana yalancısın diyemezler, ama onlar hakikatte Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onlar Allah'ın ayet göndermesini inkar ediyorlar. Onlar sana yalancı diyemezler. Bu yaşına kadar sana Muhammedül Emin demişlerdi. Şimdi yalancı nasıl desinler? Onlar sadece Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yeryüzüne kanun gönderen, vahiy gönderen bir Allah'a inanmak istemiyorlar. Sen üzülme ey Resulüm. Onlar seni değil, aslında ayetleri inkar ediyorlar. İnsan vahye muhtaç görmedi kendini. Kendi kendimize yön verebiliriz dedi. Kendi hayatımıza başkasını karıştırmayacağız dediler. Özgür olmak istiyorlardı. Halbuki kullara kul oldular. Allah'a karşı özgür olmak istediler. Peygamberi bu yüzden kabul etmediler. Fakat insanlara kul olmaya başladılar. Ceza amelin cinsinden. Kul olmak istemeyen, itaat etmek istemeyen, teslim olmak istemeyen, vahye göre bir hayat sürmek istemeyenler, Allah onları kullara kul yaptı. Liderlerine kul olmaya başladılar. Nefislerine kul olmaya başladılar. Şeytana kul olmaya başladılar. Güya özgür olacaklardı. Kur'an buyurur ki yahsabul insanu en yutrake suda. İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Allah insanı yarattı, mükemmel bir nizam meydana getirdi, sonra da insanı başıboş bıraktı, öyle mi zannediyorlar? Kur'an buyuruyor ki o kitap, bu vahiy bir hezil değildir, bir şaka değildir, bir oyun değildir. Allah oyuncu değildir. Allah Azze ve Celle öyle buyurur, biz oyuncu değiliz. Oyun oynamıyoruz. Size hayatınızda bağlı kalmanız gereken bir nizam gönderiyoruz ve bundan hesaba çekeceğiz. Bu bir oyun değil. Bunun sonunda ya ebedi cennet var ya ebedi cehennem. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. İnsan evvela ciddi bir olayla karşı karşıya olduğunu anlamalı. Vahiy ciddi bir hadisedir. Dünyanın en önemli anı nedir deseniz, peygamberlere, özellikle de peygamberimize peygamberliğin verildiği andır derim. İkra'nın geldiği an, meleğin gelip de oku dediği an, vahyin başlaması bütün bir dünyanın değişmesi demekti çünkü. O yüzden önemli. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne bir kez daha müdahale etmesi demekti. İnsana nasıl yaşayacağını yol göstermesi demekti. O yüzden Dünyanın en önemli anı peygamberlere peygamberliğin verildiği andır. O vahyin başlamasıyla putlar devrilmeye başladı. Vahyin başlamasıyla yeni bir dava ortaya konuldu. Vahyin başlamasıyla artık diktatörler devrilmeye başlandı. Vahyin gelmesiyle insanoğlu kullara kulluktan kurtulacak. O yüzden önemli. İnsan artık nefsine kul olmaktan kurtulacak. İnsanı aşağı doğru çeken 3 tane yer çekimi var. Bunlardan kurtulacak ve yükselecek. Siz yükselmek istersiniz, nefsiniz sizi aşağı doğru çeker. Yükselmek istersiniz, şeytanınız sizi aşağı doğru çeker. Yükselmek istersiniz, insanlar sizi aşağı doğru çeker. Bütün bunlara karşı koyabilmeniz ancak vahiy ile mümkün. Vahiy olmadan insan nefsiyle mücadele edemez. Vahiy olmadan insan şeytanıyla mücadele edemez. Vahiy olmadan insan insanlarla, diktatörlerle mücadele edemez. Vahye muhtaç. Vahiy ile ancak bir kutsal gelecek ve kendisini yükseltecek. Bir kutsala sırtını dayayacak. Onunla yükselebilecek. Bir kutsaldan güç alacak. Onunla nefsine karşı mücadele edebilecek. Kutsaldan güç alacak. Yanlış olması ihtimali olmayan ve her türlü emir vermeye hakkı olan bir kutsal kaynağa dayanacak. Ondan sonra nefsini terbiye edebilecek. Ondan sonra insanlarla mücadele edebilecek. Başka türlü insanın nefsiyle, şeytanıyla, insanlarla mücadele etmesi mümkün değil. İnsan bir buzdolabı alsa kılavuzunu okuyor. Bir arkadaşından bir mektup gelse, gecenin saat ikisinde gelse mutlaka okur. Sabahı bekleyemez, sabredemez. Gecenin saat ikisinde gelse bile, o mektup 5-10 sayfa olsa bile onu okumadan uyuyamaz. Rabbim dediği Allah'tan bir mektup gelir ve o mektubun 10 sayfasını bile okumadan ömrünü geçirir, ömrü biter gider. Ondan sonra ben bu kitabın Allah'tan olduğuna inanıyorum der. Allah'tan olduğuna inandığını söyleyen adam, Allah'ın kitabıdır diyen adam bir kez okumaz. Bu nasıl bir şey? Bunu anlamak mümkün değil. Arkadaşından gelen mektubu okumadan uyuyamayan adam, Rabbim dediği Allah'tan bir mektup gelir ve onu okumadan bir ömür geçirir. Sonra da bu kitabın Allah'tan olduğuna inanıyorum der. Bu nasıl bir anlayıştır? Demek ki aslında bu kitabın ya Allah'tan olduğuna inanmıyor ya da Allah'ı hakkıyla takdir edemiyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Birçok kimse Allah'ı koyması gereken makama koymadılar. Allah'ı koyması gereken makama koymayanlar Allah'ın kitabını nasıl koymaları gereken makama koyabilecekler? Kainat kitabını okumadılar ki, kainata bakmadılar ki Allah'ı tanısınlar. Allah'ın sanatını, rahmetini, ilmini kainatta görmediler ki, görselerdi bu kitap da işte bu kainatı yaratandan geliyor diyeceklerdi. Ve böyle bir ilim sahibi, böyle bir kudret sahibi, böyle bir yetki sahibi olan Allah ne demiş diye merak edeceklerdi. Fakat kainat kitabını okumayanlar Allah'ı koymaları gereken makama koyamıyorlar. Dolayısıyla bu kitaba karşı da ilgisiz olabiliyorlar. Şu kainata baksalardı, kainattaki mükemmel nizamı görselerdi, o büyük kudreti görselerdi, bir çiçeği inceleselerdi, bir sineği inceleselerdi, bir saat bir kafa yorsalardı, kainata bir saat kafa yorsalardı, ya Rabbi bu nizamı nasıl yarattın deselerdi, onun ilmini, sanatını, kudretini, rahmetini kainatta görselerdi, o zaman bu kitabı okurken ona göre okuyacaklardı. Ama kainata bakmadılar. Kainata bakmayan adam bu kitaba da bakmaz. Kainatı okumayan adam bu kitabı da okumaz. Kainatı anlamayan bu kitabı da anlamaz. İsterse müftü olsun, isterse ilahiyat profesörü olsun. Kainata bakmadıktan sonra Allah'ı koymamız gereken makama koyamayız. Allah'ı koymamız gereken makama koyamayınca bu kitabı da koymamız gereken makama koyamayız. Öyle olmuştu Mekke'nin müşrikleri ve daha evvelki müşrikler. Diyorlardı ki, esatirul evvelindir bunlar. Bunlar öncekilerin masallarıdır diyorlardı. Farkında olmadan bugün Müslümanım diyen insanlara da adeta bunu kabul ettirdiler. Müslüman bunu kabul etmiyorsa, bu kitabı esatirul evvelin olarak görmüyorsa, o zaman neden okumuyor? Neden okumuyor? Bu kitabı Allah'ın kitabı olarak görüyorsa neden okumuyor? Bunun açıklaması yok. Ya Allah'ın kitabı olarak görmüyor, ya Allah'ı hakkıyla takdir edemiyor, kitabı da takdir edemiyor. Vahye uymayanlar, daha evvel müşriklerin dedikleri, biz atalarımıza uyarız dediler. Vahye uymayı kabul etmeyenler, atalarına uymayı kabul ediyorlardı. Biz atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak o yoldan gideriz diyorlardı. Kur'an da onlara cevap verir. Ya ataları cahil kimselerse de mi? Gene mi onların izinden gidecekler? Ataları cahil kimseler olduğu halde mi? Onların izinden gidecekler öyle mi? Demek ki vahye uymayanlar illaki başka bir şeye uymaktadırlar. Vahye uymuyor belki ama vahyin yerine atalarına uyuyor. Allah mı daha iyi bilir, atan mı? Vahye uymayanlar liderlere uyuyor. Allah mı daha iyi bilir, liderler mi? Vahye uymayanlar ideolojilere uyuyor. İdeologların, felsefecilerin görüşlerine göre hayatını tanzim ediyor. Yaratan mı daha iyi bilir? O filozofu, o ideolojiyi meydana getiren adamı yaratan mı daha iyi bilir, yoksa o ideoloji yapan mı? İnsanlar Allah'a uymayınca başka şeylere uyacaklardır. Uymak zorundayız. Bir şeylere uyacağız. Ya nefsimize uyacağız, ya liderlere uyacağız, ya ideolojilere uyacağız. Bir şeye uyacağız. Uyulmasına en layık olan kimdir? Hem bir yaratıcının varlığını kabul edecekler, hem de o yaratıcının hiçbir şeyi, kainatta bir zerreyi bile başıboş bırakmadığını görecekler. Bir mikrobu bile başıboş bırakmamış olan Allah'ın insanı başıboş bıraktığına karar verecekler. Ve ondan sonra vahye ihtiyacımız yok diyecekler. Dünküler atalarının izinden gideceklerini söylüyorlardı. Bugünküler de bilimin izinden gideceklerini söylüyorlar. Bilim bize yeter diyorlar. Tanrı öldü, Tanrı'yı biz öldürdük. Artık bundan sonra Tanrı değil, vahiy değil, bize bilim yol gösterecektir dediler. Akıl yol gösterecektir dediler. Bilimin izinden gideceklerini düşünenlerin meydana getirdiği medeniyetlere bir bakın. Tarihteki medeniyetlere de bakabilirsiniz. Peygamberimizden evvelki dönemlere de bakabilirsiniz. Efendimizden evvel Hazreti İsa ile Efendimiz arasındaki döneme de bakabilirsiniz. Ehli kitaba yani. Hazreti Musa ile Peygamberimiz arasındaki döneme, Yahudi ve Hristiyanlara, bırakın diğerlerini, ehli kitaptan olanlara bile bakabilirsiniz. Vahiyden uzaklaşınca ne hale geldiklerini görürsünüz. Vahiyden uzaklaşanlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırır. Çünkü vahiy ona Tanrı'nın ya da ilahın, Rabbimizin insan kılığında gelmeyeceğini ifade eder. Allah'ın insana hulul etmeyeceğini, Allah'ın insanın içine girmeyeceğini, insanla birleşmeyeceğini vahiy onlara söyler ama onlar vahyi terk edince Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna inanır. Neden? Hazreti İsa'nın, Tanrı'nın Hazreti İsa'nın içine girdiğine inanır. Onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanır. Ve vahiyden uzaklaşanlar insanları tanrılaştırmaya başlar. Ehli kitabın durumu da bundan farklı değil. Ehli kitap yani sadece putperestler değil, ehli kitaptan olanlar da buna benzer inançlara sahip oldular. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu dediler, vahiyden uzaklaşınca sapmalar baş gösteriyor. Vahiy sürekli olarak bizi bir hizada tutuyor. Vahiyden uzaklaştığımız zaman hemen sapmalar baş gösteriyor. Vahiyden uzaklaşan toplumlar ya peygamberlerini tanrılaştırdılar, ya liderlerini tanrılaştırdılar. Kur'an Tevbe suresinde öyle buyuruyor. O ehli kitaptan olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, bilginlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Vahiyi bıraktılar. Sonra bu noktaya geldiler. Allah'tan başka rahiplerini ve bilginlerini ilahlaştırdılar, Rableştirdiler. Neden? Vahyi terk etmelerinin sonunda. Onları Rableştirdiler. Onların dediğine uymaya başladılar. Allah Resulü ayeti tefsir ederken buyurur ki, o rahipleriniz, bilginleriniz size Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramlarını da helal ettiler. Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Ve siz de onlara uymadınız mı? Evet demişti Adi bin Hatem. Evet biz de onlara uyduk. Allah Resulü buyurdu ki işte bu yaptığınız şey onlara ibadetin ta kendisidir. Vahyi bıraktınız ve rahiplerinizin, bilginlerinizin helal dediğini helal dediniz, haram dediğini haram dediniz. Liderlerinizin yasak dediğine yasak dediniz, serbest dediğine serbest dediniz. Helal serbest olan demek, haram da yasak olan demek. Allah'ın helallerinin haram edilmesi, haramlarının da helal edilmesi, Allah'ın yasak ettiği bir şeyin serbest bırakılması veya serbest ettiği bir şeyin yasak edilmesi demektir. Hiç kimse ben Allah'ın şu helalini haram ediyorum demez. Hiç kimse ben Allah'ın şu haramını helal ediyorum demez. Helalini de haram ediyorum demez. Fakat fiilen bunu yapar. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest eder. Faiz gibi, içki gibi, kumar gibi, zina gibi Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest eder. Bu Allah'ın haramını helal etmektir. İlla da ben şu haramı helal ediyorum demesi gerekmez. Zaten hiç kimse bunu da söylemez. Ama onu yapar. Allah'ın emrettiği bir şeyi de yasak eder. Mesela başörtüsü gibi ya da mesai saatinde namaz gibi bunları ben bir farzı yasaklıyorum, haram ediyorum demez kimse. Ama bu yaptığı şey bir farzı yasak etmesi, onu haram kılması gibidir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ayeti böyle tefsir ediyor. Allah Resulü'nün tefsirinde hata yok. Hata olsaydı farz-ı misal Allah tarafından mutlaka ikaz edilirdi ve ey Resulüm ayeti manası o değil, yanlış tefsir ettin denilirdi. Yok böyle bir ayet. Yok böyle bir ikaz. Demek ki Allah onun yaptığı bu tefsiri kabul etmiştir. İnsanlar vahye muhtaç olmalarına rağmen özgür yaşamak için vahiyden uzaklaşırlar. Halbuki o zaman yine özgür olamazlar. İnsan Allah'a karşı özgür olmak isterken nefsine köle olur. Allah'a karşı özgür olmak isterken şeytanın kölesi olur. Nefsine köle olanlar özgür sayılır mı? Şeytana köle olanlar, kul olanlar özgür sayılır mı? Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu vahiy ile insana, ey insan, benim dünyamda oturuyorsun, özgür olamazsın der. Her peygamberin gönderilmesinin manası budur. Ey insan, benim dünyamda oturuyorsun, benim dünyamda özgür bir varlık olmaya kalkışma. Özgür olacaksan nefsine karşı özgür ol. Özgür olacaksan şeytana karşı özgür ol. Özgür olacaksan insanlara karşı özgür ol. Allah'a karşı özgür olamazsın çünkü Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. Allah'ın dünyasında yaşıyorsan onun dediği gibi yaşamak zorundasın. Ona karşı özgür olmak söz konusu bile olamaz. Ona kul olduğum zaman nefsine karşı özgür olursun. Allah'a kul olduğum zaman şeytana karşı özgür olursun. Allah'a kul olduğum zaman insanlara karşı özgür olursun. Allah'a kul olmadığın zaman bütün bunların hepsine karşı hepsinin esiri olursun. Artık onlar sana hükmederler. Allah Azze ve Celle insanları özgürleştirmek için tevhid akidesini gönderdi. Vahyin bize verdiği ilk mesaj budur. Allah tektir ama Allah'ın varlığının tekliği demek değil bu sadece. La ilahe illallah sadece Allah'ın varlığı ve onun tek olması demek değil. Uluhiyette tevhid ve rububiyette tevhid. Uluhiyette tevhid yani Allah'tan başkasına ibadet yani itaat etmeyeceksin. Ondan başka bir ilah tanımayacaksın. Ondan başkasına dua etmeyeceksin. Uluhiyette onu tek olarak göreceksin. Ondan başkasına ibadet etmeyeceksin. Allah Resulü buyurur ki o dua ibadetin ta kendisidir. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmemek İyyake na'bud. Allah'a söz veriyoruz Fatiha'da İyyake na'bud diyoruz. Ey Rabbimiz yalnız sana ibadet edeceğiz. Yani yalnız sana itaat edeceğiz. İbadetin manası itaat. Yalnız sana itaat edeceğiz. Ve yalnız sana yalvaracağız ve yalnız senden isteyeceğiz. Dua ibadettir. İyyake na'bud dediğiniz zaman yalnız sana ibadet edeceğiz ey Rabbimiz dediğimizde yalnız sana dua edeceğiz kabirdekilere değil, gayiptekilere değil, yanımızda olmayanlara dua değil. Allah'tan başkasından bir şey istememek uluhiyette ondan başka biri ilah tanımamak. Rububiyette de ondan başka bir İlah tanımamak, daha doğrusu bir Rab tanımamak. Rab olarak sadece onu bilmek. Yani Allah'ın sıfatlarında Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah'ın sıfatlarında. Mesela benim şeyhim nerede olursam olayım beni görür demek. Her şeyi görür, her tarafı görür demek. Allah'ın basir sıfatını bir insana vermektir. Bu rububiyette şirktir. Vahye göre bir hayat yaşamanın ilk şartı insanın tevhid ehli olmasıdır. Vahye göre yaşamak istiyorsan evvela uluhiyette ve rububiyette Allah'tan başkasını tanımayacaksın. Ne Allah'tan başkasından bir şey isteyeceksin ne de Allah'tan başkasına Allah'ın sıfatlarından birisini vereceksin. Allah'ın sıfatları, her şeyi görmesi, her şeyi işitmesi, bunun gibi ya da Allah'ın kanun koyması, ilah olması Allah'ın sıfatlarındandır. Allah'ın sıfatını bir insana vermek, o da kanun koyabilir demek. Yahut o da görür demek. beni her tarafta görür, beni her tarafta işitir demek bir insan hakkında ya da bir başka varlık hakkında, Allah'ın dışında bir varlık hakkında böyle düşünmek, uluhiyette ve rububiyette Allah'a şirk koşmak. Tevhid ehli olacak olanlar evvela bu iki noktadan, şirkten uzak durmak zorundadırlar. Vahye göre bir hayat yaşayacaksak evvela tevhid ehli olmak zorundayız. Evvela hayatımızı Allah'tan başkasının karışmasına müsaade etmemek zorundayız. Araf suresinde buyurur ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمِرُ. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir emretmekte. Sadece yaratmak değil, emretmek de onun yetkisindedir. İnsanlar yaratan bir Allah'a inanırlar ama emreden bir Allah'a inanmak istemezler. Onu hayatlarına karıştırmak istemezler. Halbuki Allah sadece yaratan bir Allah değil. Vahye göre bir hayat yaşamak isteyenler Allah'a teslimiyeti öğrenmek zorundadırlar. Teslimiyet itaatten daha ötede bir şey. İtaat edebiliriz fakat teslim olmak başka bir şey. Allah namaz kıl der, itaat ederiz, namaz kılarız. Oruç tut der, oruç tutarız. Fakat teslim olmak bunun ötesinde başka bir şey. Allah bizden teslimiyet ister. Hazreti İbrahim'i İbrahim yapan da o teslimiyetidir. İskale lehu rabbuhu eslim, kale eslemtul rabbil alemin. Demişti ki Rabbi ona, ey İbrahim teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Hazreti İbrahim'i büyüten, o makama çıkartan çok namaz kılması değil, çok oruç tutması değil, teslimiyet göstermesi. Çocuğunu kesmeyi Allah ona emrettiği zaman teslimiyet gösterebilen bir İbrahim. Teslimiyet itaatin ötesinde bir şey. İtaat bazen istemeden de olur, gönülden olmaya da bilir. Ona teslimiyet denmez, itaat denir. Asker komutanına teslimiyet gösterir. Asker komutanına itaat eder ama bazen teslimiyet gösterir, bazen göstermeyebilir. Belki içinden kızar ama yine itaat eder. Belki reddeder ama yine itaat eder. Bu teslimiyet değil. Teslimiyet sorgusuz, sualsiz itaattir. Teslimiyet gönülden olan itaattir. Gönülden bir itaat ister Allah Azze ve Celle bizden. Vahyin hakim olduğu bir insan, teslimiyeti anlamış olan bir insandır. Pazarlıksız bir iman, teslimiyet, teslimiyetle olan bir iman, pazarlıksız bir imandır. Sorgusu sualsiz bir imandır, kabuldür. İnsanlar sorguya çekeceklerse insanların görüşlerini sorguya çeksinler. İnsanların meydana getirdiği ideolojileri sorguya çeksinler. İdeolojileri sorguya çekemeyenler, kanunları, devletleri, nizamları sorguya çekemeyenler, Allah'ın kitabını sorgulama hakkını kendilerinde görebiliyorlar. Böyle olur mu diyorlar. Allah bir şey söylüyor, onlar diyorlar ki bu zamanda böyle bir şey olur mu? Allah'ın hükmünü sorgulayanlar, İnsanlara teslimiyet gösterip Allah'a teslim olmayanlar, bunlar İsrailoğullarına benziyorlar. Yahudi ahlakına sahip olmuşlar. Yahudiler de öyleydi. İsrailoğulları Hazreti Musa'dan evvel Firavun'a teslim oluyorlardı. Firavun'a itaat ediyorlardı. İsteseler de istemeseler de itaat ediyorlardı. Ama Hazreti Musa'ya bir türlü o teslimiyeti göstermediler. Çünkü asaletlerini kaybetmişlerdi. Çünkü onların firavunlara olan itaatleri firavunların kılıcından kaynaklanıyordu. Firavunların kılıcı olunca firavunlara itaat ediyorlardı. Musa'nın kılıcı yok ki. Musa hakikate davet ediyordu onları. Sürekli itiraz ediyorlar. Hazreti Musa'yı çıldırtıyorlardı adeta. Asil insanlar delillere itaat ederler. Asıl insanlar hakikate teslim olurlar. Asaletini kaybetmişlere gelince onlar kılıçlara teslimiyet gösterirler. Onlara kılıç göstermediğiniz müddetçe teslim olmazlar. Çünkü asaletlerini kaybetmişlerdir. Sorgusuz sualsiz bir teslimiyet. Sahabede bunu görüyoruz. Vahyin hakim olduğu toplum asr-ı saadette bunu görüyoruz. Enes bin Malik anlatıyor. Buhari Müslim'de geçen bir hadiste der ki Enes gençti, yaşı küçüktü. O yüzden toplantılarda hizmet ederdi. Muaz bin Cebel gibi alim sahabilerin olduğu bir toplantı, içki içiyorlardı. İçki henüz haram kılınmamıştı. Enes der ki ben de onlara içki dağıtıyordum. Hizmet ediyordum onlara. Ebu Ubeyd bin Cerrah gibi sahabiler var o toplantıda. Sahabenin büyüklerinden de var yani bazıları. Enes de onlara hizmet ediyor, içki dağıtıyordu. Çünkü henüz içki haram kılınmamıştı. Allah Azze ve Celle içkiden hoşlanmadığını ifade etmişti onlara. Ama henüz haram kılmamıştı. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ف۪يهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِسْمُهُمَا اَكْبَرْ مِنْ نَفْعِهِمَا. Sana içkiden, kumardan soruyorlar. De ki her ikisinde büyük günah da var, menfaat da var. Fakat günahı menfaatinden daha büyüktür. Böyle söylüyordu ama hala haram kılmıyordu. لَا تَقْرَبُوا صَلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى buyuruyordu. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyordu ama hala haram kılmıyordu. O yüzden sahabeden bazıları bir araya oturup içki içiyorlardı. Enes anlatıyor. O sırada dışarıdan bir ses geldi. Allah içkiyi haram kıldı diye bir ses işittik. Hiçbirimiz yerimizden kalkmadık diyor. Hiçbirimiz dışarıya çıkmadık. Hiçbirimiz, hiç kimse dışarıdan içeriye de girmedi. Hemen o anda içkileri boşaltıverdik, döküverdik. Sebebini sormadık. Neden demedik. Birden Allah Resulü'nden böyle bir münadi, Efendimiz ayet gelince birisini görevlendirmiş ve çık bütün insanlara ilan et demişti. Ve o şekilde, o münadinin de bu şekilde seslenmesiyle sahabedeki teslimiyete bakın. Sahabeyi sahabe yapan budur. Çok namaz kılmaları değil, çok oruç tutmaları değil, peygamberimizi görmeleri de değil. Sahabeyi sahabe yapan en önemli özellik onlardaki teslimiyet. Semi'na ve ata'na demeleri, işittik ve itaat ettik demeleri onları yükseltti. Kimse sorgulamıyordu. Sadece şunu merak ettiler. Öncekiler ne olacak dediler. Önceden içki içmiş ama Müslüman olarak can vermiş olan, hatta savaşlarda şehit olan kardeşlerimiz vardı. Onlar ne olacak dediler. Allah Azze ve Celle sonra bir ayet daha indirdi. Onlar mesul değiller manasında. Allah onları mesul tutmayacak manasında bir ayet indirdi ve rahatladılar. Hiç kimse sormuyordu neden? Hangi sebepten? Neden içki haram? Onunla zevkleniyoruz, mutlu oluyoruz. Ne zararı var ki? O zaman tıp diye bir ilim yok. Bugünkü kadar insanlar zararını bilmiyorlar. Soru sorabilirlerdi, itiraz edebilirlerdi, sorgulayabilirlerdi. Ama onlar şunu biliyorlar. Bu vahyi gönderen kainatın yaratıcısı. Bu vahyi gönderen elbette ki bilir. Bu vahyi gönderen kainatı yaratan sonsuz ilim sahibi. O diyorsa bir yetkisi vardır, iki bir şey biliyordur. Benim bilmem şart değil. İlla da ben anlayacağım, ondan sonra teslim olacağım. Bu teslimiyet değil. Teslimiyet anlamadan ve sorgulamadan kabul etmektir. Ve canı gönülden kabul etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethi sırasında ashab acıkmışlardı. Yiyecek bir şeyleri kalmamıştı. Ve affedersiniz merkepleri kesmişler ve kazanlara doldurmuşlar, etler kaynıyordu ve herkes iştahla pişecek eti bekliyordu. O sırada Allah Resulü'nden bir haber geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, askerin aç olduğu bir andan, askerin yemeğe ihtiyacı olduğu bir andan, Hayber Kalesi'ni, Yahudi Kalesi'ni muhasara etmişler. Haftalardır o muhasara altında kale ve Müslümanlar da zor durumdalar. Yiyecekleri de bitiyor yavaş yavaş ve merkepleri kesmişler. Ama Allah Resulü'nün haber geldi. Tencereler kaynarken, ravi öyle anlatıyor olayı. Tencereler, kazanlar kaynıyordu dedi, diyor. Tencereler kaynıyordu, bir münadi seslendi. Allah Resulü ehli merkepleri haram kıldı. Derhal tencereleri boşalttık diyor ravi. Bu münadinin sesini duyar duymaz derhal tencereleri, o kazanları boşalttık. Sorgulamadık. Neden demediler? Aciz ya Resulallah demediler. Çünkü haramın mübah olacağı kadar öyle bir zaruret durumunda değillerdi. Yiyebilecek başka bir şeyler bulabilirlerdi. Haram ne zaman caiz olur? Darurat tubihul mahzurat. Zaruretler haramları mübahkılar. Yemezseniz öleceksiniz ya da bir uzvunuzun telef edilmesi gibi bir durum varsa o zaman ancak zaruret durumunda sayılırsınız. Ve böyle bir durum olmadığına göre sorgulamadılar. Çünkü sahabeden öğrendiğimize göre diyorlar ki bizim aramızda yalan yoktu. Biz yalan diye bir şey bilmezdik. Bizden birisi bir şey dediği zaman hemen kabul ederdik. Hiç demezdik. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü hayattayken ondan sonrasında sorgulamaya başladılar. Yalancılar türedi. Ondan sonra sorguladılar. Fakat Allah Resulü hayattayken sorgulamıyorlardı. Resulullah'tan bir haber geldiği zaman tamam diyorlardı. Hacca gidenler bilirler. Mescid-i Kıbleteyn var Medine'de. Medine'ye yakın bir yerde. İki kıbleli mescit demek. İki kıbleli, neden iki kıbleli mescit demişler? Çünkü sabah namazında Mescid-i Aksa'ya doğru namaza durmuşlardı. Çünkü Müslümanlar Medine'ye hicret ettikleri zaman 14 ay bir rivayette, diğer bir rivayette 16 ay kadar bir zaman Filistin topraklarına doğru Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Kıblemiz Mescid-i Aksa'ydı yani. Sonra 14 ay veya 16 ay kadar bir zaman sonra Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirdi. Mescid-i Haram'a doğru dönün emrini gönderdi. Ve bu olayın gerçekleştiği sabah, kıblenin değiştiği sabah, o mescitte sabah namazı kılıyorlarken imamları önlerinde Filistin'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarlarken bir ses geldi. Kıble değiştirildi. Allah Azze ve Celle Bakara suresindeki ayeti göndermişti. Ey Resulüm, senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Senin yüzünü göğe doğru çevirip kıblenin değiştirilmesi için yalvardığını biliyoruz. Çünkü Mescid-i Aksa Hristiyanların da Yahudilerin de kıblesiydi. O yüzden alay ediyorlardı. Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Onun için Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Senin yüzünü razı olacağın bir kıbleye doğru çevireceğiz. Yani Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu ayet gelmişti. Ve bu ayeti birisi okudu. Namaz kılan Müslümanlara, namaz kılarlarken, Filistin'e doğru yönlerini çevirmişken, Bu sesi duydular. Ve hepsi birden dönüverdiler. Mescid-i Haram'a doğru dönüverdiler aynı anda. Sorgulamadılar. Bu nasıl iştir demediler. Teslimiyet gösterdiler. Vahyin hakim olduğu bir toplumda böyle bir teslimiyet olmalı. Bir toplumda vahiy hakim midir, değil midir? O orada vahye uygun bir atmosfer var mıdır, yok mudur anlamak istiyorsanız insanlardaki teslimiyete bakacaksınız. Namaz kılmalarına değil. Anlamadığı halde öyle mi? Demek ki öyle diyenler çoksa o toplum vahiy toplumu olmuş demektir. Bir toplumun büyük bir ekseriyeti Allah ve Resulü böyle mi buyuruyor? Demek öyle. O halde tamam. Anlamadım sebebini ama demek ki öyle diyebiliyorsa o toplum vahiy toplumu olmuş demektir. O gün için belki merkebin etinin haram kılınması, içkinin haram kılınması gibi hadiseler, bu şekilde hadiseler gerçekleşti. Onlar o meselelerde teslimiyet gösterdiler. Vahiy toplumu hemen teslim oluyordu. Bugünden Müslümanlar teslimiyeti öğrenmek zorundadırlar. Allah ve Resulü şöyle mi buyuruyor? O halde tamam demeyi öğrenmelidirler. Hadislerde rejim var mıdır? Var. Kur'an'da olmayabilir. Fakat hadislerde var mıdır? Evlendikten sonra zina eden kadın ve erkeğin recm edilmesi hükmü hadislerde var mıdır? Sahih olarak, hatta mütevatir olarak var mıdır? Var. Sana ağır gelebilir. Önemli değil. Allah ve Resulü böyle mi diyor? O halde mesele yok deyip kabul edebilmek lazım. Fela ve rabbike la yu'minun. Hayır. Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm onlar iman etmiş sayılmazlar. Ne zamana kadar? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ta ki kendi aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapana kadar sana gelecekler, sana başvuracaklar. Kendi kafalarından konuşmayacaklar. Vahiy toplumunun nasıl olması gerektiğini anlatıyor Allah. Gelip peygamberi hakem yapacaklar. Bugün Kur'an'ı ve sünneti hakem yapmak. Sen hakem yapacaklar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ. Sonra da verdiğin hükümden kalplerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Resulullah böyle dedi, o halde mesele yok diyecekler, itiraz etmeyecekler, tam bir teslimiyetle ve yusellimu teslime, tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterecekler. Ancak o zaman onların iman iddiasını kabul ederim. Nisa suresi böyle buyuruyor. Başka türlü iman iddialarını kabul etmiyor Allah. Ben kabul etmesem önemli değil. Siz kabul etmeseniz önemli değil. Zaten böyle bir yetkimiz de yok. Fakat Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. La yu'minun diyor. İman etmemişlerdir. Bu teslimiyeti göstermedikten sonra namaz da kılsalar iman etmemişlerdir. Allah teslimiyet istiyor. Bir meselede Kur'an'da bir hüküm var mı? Sünnette bir bilgi var mı? Buna bakmadan hemen kendi kafasından konuşanlar, bence diye konuşmaya başlayan bir toplum vahiy toplumu değildir. Bir toplum vahiy toplumu mudur? Değil midir anlamak istiyorsanız o toplumun aralarında anlaşamadıkları meselelerde Kur'an'a ve sünnete bakıp bakmadıklarına bakmalıyız. Bakıyorlar mı, bakmıyorlar mı? Kendi kafalarından mı konuşuyorlar? Bence mi diyorlar? Yoksa Allah şöyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu mu diyorlar? Vahiye inanan bir toplum önce Allah ve Resulü ne demiş onu merak etmek zorundadır. Bence diye konuşamaz. Vahiy toplumunda tam bir teslimiyet olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda ganimetler aldılar. Müslümanların ilk savaşı, en şerefli savaş. Bedir'in aslanları. 313 kişi veya 314 kişi ganimet almışlardı. Bir kısmı ganimeti toplamış, bir kısmı düşmanı kovalamış, bir kısmı da peygamberimizi korumuş. Üç kısmı ayrılmışlardı. Ganimeti alanlar diyorlardı ki, ganimeti biz topladık, bizimdir. Sahabe, dünya için savaşmayanlar bunlar. Allah için savaşan adamlar bunlar. Ama ilk savaş, henüz bilmiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin savaşla ilgili kanunlar koyacağını, ganimetle ilgili kanunlar koyacağını henüz bilmiyorlar. Tartıştılar. Her birisi bizim hakkımızdır dedi. Ganimet toplayanlar bizimdir dedi. Diğerleri peygamberimizi koruyanlar asıl bizimdir dediler. Çünkü biz peygamberi koruduk. Çünkü biz en tehlikeli yerde savaştık. Çünkü bütün kafirler peygamberi öldürmek istiyorlardı. En tehlikeli bölge onun olduğu bölge. Diğerleri de dediler ki biz de düşmanı kovaladık. Biz düşmanı kovalamasak siz nasıl bunları toplayacaktınız? Üçe ayrıldılar. Henüz bilmiyorlardı bu meselede sormaları gerektiğini. Enfal suresi geldi. Nazil oldu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana ganimetlerden, enfalden soruyorlar. Ey Resulüm, demek ki gelip sormuşlar sonra peygamberimize. Tartıştıktan sonra ama. Gelip sormuşlar. Sana enfalden soruyorlar. De ki, قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ Enfal Allah'ındır ve Resulünündür, sizin değildir. Siz niye savaştınız? Allah rızası için ve cennet için. Dolayısıyla ganimet neci? Ganimet sevdası nedir? Allah Azze ve Celle enfal kelimesini kullanıyor. Ganaim diyebilir. Ganimetler manasında. Neden enfal kelimesini kullanıyor? Enfal aslında nafileler demek. Fazladan olan şeye denir, mesela nafile namaz. Farz olmayan namaz yani. Fazladan kıldığımız. Allah Azze ve Celle ganimet için bu kelimeyi kullanıyor. Fazladan olan şey. Neden bu kelimeyi kullandı? Demek istiyordu ki, ey müminler, siz niye savaştınız? Allah rızası ve cennet. Bu nedir? Bu fazladan bir şeydir. Bu sizin değildir. Size Allah rızasını verdi ve size cennetini de verecek. Size vaat edilen budur. Ganimet değil. Tamam dediler. Teslimiyet gösterdiler. Sonra Allah Azze ve Celle bir ayet daha gönderdi. Onlar bu teslimiyeti gösterince şu ayet geldi. Ganimetlerin 1/5'ü mücahitlerindir, savaşa katılanların. 1/5'i de peygamberin, akrabalarının, fakirlerin vesaire. 1/4'ünü savaşa katılan mücahitlere verdi Allah. Madem ki verecekti, madem ki 1/4'ünü onlara verecekti, neden baştayken vermedi? Allah Azze ve Celle onlardan teslimiyet istedi. Onlar o teslimiyeti gösterdiler. Tamam ya Rabbi dediler, sen ne diyorsan öyle, ganimetler bizim değilmiş. Bizim olan Allah'ın rızası ve cennet. Onun dışında bir şey yok. Tamam dediler. Allah Azze ve Celle ondan sonra ganimetleri de onlara 1/4'ünü nasip etti. Allah bunu istiyor. Vahiy toplumu sürekli vahiyle yönlendiriliyor. Hayatlarına vahiy hakim. Bir olay olduğu zaman acaba Allah ne diyor o meselede diye merak etmeyi öğrendiler. Konuşmamayı öğrendiler. Bir şey, bir olay olduğu zaman Allah'tan bir vahiy geleceğini artık düşünüyorlar, bekliyorlardı. Bugün Müslümanlar da acaba şu meselede bir vahiy yok mudur diye merak etmek zorundadırlar. Madem ki vahiy toplumu olacaksak, her meselede Allah ve Resulünün hükmünü merak etmek zorundayız. Allah onlara hicret edin dediği zaman tamam dediler. Peygamberimiz buyurur ki hicret zordur. Çok zordur. Her şeyi bırakmak, ne olacağını bilmediğiniz bir memlekete gitmek, her şeyinizi geride bırakarak bir daha geri dönmemek üzere, hicret budur. Hicrette geri dönme niyeti olursa ona hicret denilmez. Geri dönmemek üzere. Peygamberimiz hicretten sonra döndü geldi Mekke'yi fethetti. Fakat geri döndü Medine'sine. Aslında Mekkeliydi. Kabe'yi çok severdi. Kabe'nin çocuğu. Fakat hicret eden bir daha memleketine geri dönmez. O yüzden Allah Resulü Medine'ye geri döndü. Mekke'de kalmadı. Zor bir meseleydi hicret. Her şeyden vazgeçmek. Vahiy onlara hicret edin dediği zaman bu teslimiyeti gösterebilmek. Allah Resulü'nün hanımı Hazreti Ayşe annemiz der ki Allah Azze ve Celle içkiyi kademe kademe haram kıldı. Mut'a nikahını da kademe kademe haram kıldı. Mut'a nikahını alışmışlardı. Geçici nikah. Parayla olan nikah. Bir süreliğine, 3 gün, 5 gün, 10 günlüğüne olan bir nikah şekli. İslam'dan evvel vardı. İslam bir müddet sessiz kaldı. Sonra haram kılındı. Hayber'de, Hayber'in fethi sırasında. Sonra Mekke'nin fethinde 3 gün kadar tekrar müsaade edildi. Sonra Allah Resulü'nün münadisi çıktı ve seslendi. Kimin yanında böyle bir kadın varsa verdiği parayı da geri almasın ve kadını serbest bıraksın. Resulullah'ın emridir. Kimin yanında böyle bir kadın varsa, kim mut'a nikahı yaptıysa, bugünden kıyamet gününe kadar haramdır buyurdu. Yani ikinci kez haram kılındığı zaman ebediyen kıyamete kadar haram kılınmış oldu. Hemen bıraktılar, mut'a nikahı yapmış olanlar hemen o kadınları serbest bıraktılar. Böyle bir teslimiyet, vahiy toplumu böyle bir toplum idi. Allah'tan bir hüküm geldiği zaman ya da Resulünden bir hüküm geldiği zaman, Allah ve Resulü hükmettiği zaman mümin erkek ve mümine bir kadın için artık tercih etme hakkı yoktur. Kur'an öyle buyuruyor. Artık tercih etme hakkı yoktur. Vahiy toplumunda Müslüman kadın ve erkek böyle düşünmek zorundadır. Allah ve Resulü hükmettiği zaman artık tercih etme hakkı yoktur. Hazreti Ayşe anlatıyor, Buhari'de geçer. Diyor ki Nur suresindeki ayet 31. ayet, kadınlarla ilgili başörtüsü ayeti, yani tesettür ayeti. Hicab ayeti başka, Ahzab suresinde. Bir de tesettür ayeti var. İkisi farklı meseledir. Birbirine karıştırılır ekseriyetle. Tesettür ayeti geldiği zaman, kadınların başörtüsü ayeti yani, Allah Azze ve Celle وَلَا يُبْدِنَ زِينَتَهُنْ buyurduğunda, kadınlar zinetlerini, süslerini göstermesinler buyurduğu zaman, kadınlar nasıl örtündüler, tereddütte kaldılar mı, acaba düşündüler mi? وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُورِهِنْ عَلَى جُيُوبِهِنْ, başörtülerini yakalarının üzerlerine, gerdanlıkların üzerlerine salıversinler. Cahiliye devri Arap kadınları gerdanlarını açık bırakırlardı, kulaklarını gösterirlerdi. Saçlarını zaten birçok Arap kadını daha evvel de örterdi. Müşrik kadınlar da örtünürlerdi. Örtü her zaman vardır. İslam o yanlış şeklini düzeltmiştir sadece. Örtü zaten vardı. Nasıl ki oruç bizden evvelkilere de farz kılınmıştı, aynı şekilde örtü de evvelki ümmetlerde de vardı. O yüzden biliyorlardı, duymuşlardı, görmüşlerdi ama kendilerince bir takım haram anlayışları vardı. Şu deve haramdır derlerdi mesela. 10 defa doğurmuş olan deve mesela putların hakkıdır derlerdi. Artık o deveye binmezlerdi, o deveyi kesip yemezlerdi. O deve artık putların hakkıdır, bize haramdır derlerdi. Kendi kendilerine böyle haramlar koyuyorlardı. Başörtüsü de vardı ama gerdanları görünüyordu, ayakları görünüyordu. Allah Azze ve Celle ona bir çeki düzen verdi. Vel yadribne bihumurihin ala cuyubihin. Himarlarını, başörtülerini yani göğüslerin üzerlerine salıversinler. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Ayşe anlatır. Der ki Allah bu ayetini gönderdiğinde muhacir ve ensarın kadınları, Allah onlara rahmet eylesin, rahmetiyle muamele etsin. Ne kadar güzel bir teslimiyet gösterdiler. Hemen evlerindeki örtüleri aldılar, ikiye ayırdılar. Bazılarının örtüsü yoktu, perdelerini söktüler. Perdeleri ikiye ayırdılar ve başlarını örttüler. Sabah namazında bütün kadınlar başörtülü olarak Allah Resulü'nün arkasında namaza durdular. Ve sanki başlarında kargalar konmuş gibiydi. Siyahla örtülmüşler demek ki. Sanki başlarında kargalar vardı diyor. Hepsi siyahlarla örtülmüşlerdi. Ayet gelir gelmez hemen teslimiyet gösterdiler vahiy toplumu. Böyle yaşıyorlardı. İkiletmiyorlardı. Allah Resulü'nü üzmüyorlardı. Hazreti Musa'nın ümmeti gibi davranmadılar. Hazreti Musa'nın ümmeti semi'ana ve asayna diyorlardı. İşittik seni ey Musa. Ne dediğini duyduk da ama isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz sana diyorlardı. Ama Efendimizin ümmeti, ona nasip edilen ümmet böyle demedi. Semi'ana ve ata'na buyurdu Kur'an. Bizi tanıtırken, bizim vasfımızı anlatırken, ümmeti Muhammed'in sıfatı işittik ve itaat ettik. Vahiy toplumu işitir ve itaat eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nesil meydana getirmişti. Ve Kur'an onlara kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas buyuruyor. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ümmetsiniz. Irk değilsiniz. Türk, Kürt, Arap yok. Kur'an böyle buyurdu. Yok derken yani bunların birbirlerine karşı üstünlük iddiaları yok. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi şube şube, millet millet, aşiret aşiret ayırdık. Tanışasınız diye. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Vahiy toplumunda üstünlük ölçüsü nedir? Neye bakılacak? Irka mı bakılacak? Yoksa başka bir ölçü veriyor mu Allah? Vahiy. İnne ekremekum indallahi etkakum. Irkın önemi yok. Allah katında en üstününüz, en takva olanınızdır. Allah Azze ve Celle böyle bir ölçü getirdi. Vahiy toplumunda ölçü bu olmak zorundadır. Vahye göre yaşamak isteyenler, vahyin ortaya koyduğu ölçülere uyuyorlar mı bir bakacaklar. Senin gözünde eğer Türk, Kürt'ten üstün ise ya da Türk, Arap'tan üstün ise sen vahiy insanı değilsin. Senin gözünde eğer takvanın dışında bir ölçü varsa sen vahiy insanı değilsin. Takvanın dışında hiçbir ölçü kalmayacak. Çünkü Kur'an'da başka bir ölçü yok. Zenginlik de bir ölçü olmayacak. Allah Resulü buyuruyor ki bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider. Çünkü insan şerefli bir varlıktır. Maddenin kulu kölesi olmamalı. İslam insanı şerefli kılmaktadır. Vahiy toplumunda insanlar şereflidir. Maddeye bakmazlar. Peygamberimiz zengine zenginliğinden dolayı hürmeti bile caiz görmüyor. Ama Kur'an ilim sahibi olan Hazreti Adem'e meleklerin bile secde ettiğini bize haber ediyor. Ve iskunna lil melaiketi sucudu li Adem fesecedu. Bir zamanlar Allah meleklere Adem'e secde edin dedik, secde ettiler. Adem'e secde bile ettirdi Allah çünkü ilim sahibiydi. Ve allama Adem el-esma'i kullaha. Allah Adem'e tüm isimleri öğretti, ilim sahibi yaptı. Dedikten sonra hemen sonrasındaki ayette bunu söylüyor. Adem'e melekleri secde ettirdik. Yani neden? Yani çünkü ilminden dolayı. Allah katında ilmin şerefi var, kıymeti var, zenginliğin yok. Vahiy toplumunda eğer insanlar zenginlere kıymet veriyorlarsa o toplum vahiy toplumu değildir. Eğer insanlar zenginleri lider yapıyorlarsa, onların izinden gidiyorlarsa, onları başbakan, bakan, vali yapıyorlarsa o toplum vahiy toplumu değildir. Vahiye göre yaşayan bir toplumda ilim sahibi şereflidir. Zenginliğin kıymeti harbiyesi yoktur. O yüzden Allah zenginliği istediğine vermektedir. Çünkü Allah katında kıymeti yoktur. O yüzden çocuk zengin olarak doğabilmektedir. Babası zenginse. Makamın da kıymeti yoktur. Padişahın çocuğu padişah olur. Hiç çalışmadığı halde padişah olarak doğar. Ama ilim sahibi olarak doğan bir tane insan yoktur. Çünkü Allah ilmi çalışmayana vermemektedir. Malı vermektedir, makamı vermektedir ama ilmi vermemektedir. Çünkü Allah katında malın da kıymeti yok makamında ama ilmin kıymeti vardır. Eğer bir toplum böyle değilse o toplum vahiy toplumu değildir. Bir toplum hala ırk davası güdüyorsa, ümmet olduğunu anlamıyorsa o toplum vahye göre yaşamıyordur. Hala ırk kavgalar yapıyorlarsa Allah'ın bütün insanlara verdiği hakkı birileri birilerine vermiyorsa, vereyim mi vermeyeyim mi diye hala tereddüt geçiriyorsa orada vahyin tesiri yoktur. Bir toplum vahiy toplumu mudur anlamak isterseniz Hazreti Ömer'in yaptığını yapacaksınız. Hazreti Ömer bir seferinde neye bakacaksınız yani? Vahiy toplumu mu değil mi? Nasıl anlayacaksınız? Ne kadar hafız var ona mı bakacaksınız? Ne kadar cami var ona mı bakacaksınız? Ne kadar sakallı adam var ona mı bakacaksınız? Neye bakacaksınız? Hazreti Ömer bir seferinde halifeliği sırasında bir yere giderken yolda bir çoban çocuk gördü. Çocuk koyunları otlatıyordu. Çocuğu denemek istedi. Hazreti Ömer anlamak istiyordu. Bu toplum vahiy toplumu mudur değil midir? Anlamak istiyor. Benim bu toplumum nasıl? Çocuğu nasıl, büyüğü nasıl, çobanı nasıl, bilgilisi nasıl, bilgisizleri nasıl? Anlamak istiyordu. Geceleyin çıkardı Hazreti Ömer. Yollarda, şehrin sokaklarında gezerdi. Sesleri dinlerdi. Kim ne diyor, ne yapıyor millet? toplumunu kontrol ederdi. Toplum nereye doğru gidiyor anlamak isterdi. Çocuğa dedi ki, çoban olan çocuğa, bu koyunlardan bir tanesini bana satsana dedi. Çocuk dedi ki, benim değil, bunlar sahibimindir, efendimindir. Hazreti Ömer çocuğu denemek için dedi ki, efendim burada yok. Ne bilecek bu kadar koyunun içerisinde bir tanesini bana versen, ne olacak ki, sana para veririm dedi. Efendim görmüyor ki dedi. Çocuk dedi ki, Allah da mı görmüyor? Allah da mı görmüyor? Hazreti Ömer başladı ağlamaya. Mutlu olmuştu. Toplumun o halini gördüğü için mutlu olmuştu. Olayı anlatan der ki, çocuk cahil bir çocuktu. Önemli olan nokta burası. Bir toplumun cahillerinde bile böyle bir anlayışı yerleştiremediyseniz o toplumda Kur'an hakim değildir. O atmosfer vahiy atmosferi değildir. Ve o çocuğun sahibine gitti. O kölenin, o köleydi. Kölenin efendisine gitti. Dedi ki, bu çocuğu satın almak istiyorum. Köle olduğu için kaça satarsın? Adam çok para istedi. Baktı ki Hazreti Ömer gelmiş, çocuğu satın almak istiyor. Çok para istedi. Hazreti Ömer tamam dedi. Adama parayı verdi, çocuğu aldı ve çocuğa sen hürsün dedi. Azat etti çocuğu. Hazreti Ömer ne yapmak istiyordu? Toplum vahiy toplumu mudur, değil midir? Herkes kendinin Allah tarafından görüldüğünü anlıyor mu, anlamıyor mu? Bunu anlamak istiyordu. Böylesi denemeler yapacaksınız. Toplumunuzda böyle deneyler yapacaksınız. Toplum nereye doğru gidiyor? Bu zamanın çocuklarına sorsanız acaba ne derler? Mesela sorun liseli talebelere, ortaokul talebelerine sorun, hatta ilkokul talebelerine sorun. Büyüyünce ne olacaksın deyin. Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ya doktor diyecekler, ya mühendis diyecekler. Başka ne diyecekler? Ya pilot olacağım diyecekler, ya polis olacağım diyecekler. Ekseriyetle para kazandıracak meslekler söyleyecekler. İşte toplumunuzun ne halde olduğunu kendiniz görün. Demezler, ilim sahibi olacağım. Demez, İlim sahibi olacağım ve davama hizmet edeceğim. İslam'ı öğreneceğim. Ve ümmet-i Muhammed'in kurtuluşu için mücadele vereceğim. Demez. Öğretmedik ki. Böyle bir nesil meydana getirmedik ki. Vahiy toplumunda kardeşlik olur. Kardeşlik esastır. İslam bunu fakir ve zengini birbirine yaklaştırmak suretiyle de gerçekleştirir. Sadece öğütlerle değil. Yalnız öğütle değil. Mesela zekatı farz kılar. Zengin zekat vermek zorundadır. Bu şekilde zengin fakir arasında bir kardeşlik tesis eder. Zenginle fakir arasında bir ayrım yapmaz. Hepsine de aynı şekilde değer verir. Vahiy toplumu. Eğer bir toplumda zenginlere kıymet veriliyorsa o toplum medeni olamamıştır, vahiy toplumu değildir. Zengine kıymet veriliyor, takva sahiplerine kıymet verilmiyorsa. Toplumun gözünde takva önemli değil, mal ve makam önemliyse o toplum gerici bir toplumdur. Basit şeylere önem veriyor demek ki. Demek ki önemli şeyi bilmiyor. Basit şeyleri büyütüyor. Geri kalmış bir toplumdur o toplum. Efendimizin amcası Ebu Leheb, bu Tebbet suresinde anlatılan adam, dedi ki, ya Muhammed, ey yeğenim, ben Müslüman olursam bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Allah başkalarına cenneti vaat ettiği gibi sana da vaat ediyor, yetmiyor mu? Ebu Leheb dedi ki bana fazladan bir şey yok mu? Yok dedi Peygamberimiz. Ben senin amcanım ve ben toplumun önde gelen insanlarındanım. Bana fazladan bir şey yok mu? Hayır dedi Allah Resulü. İslam'da böyle bir şey yok. Ebu Leheb ben böyle bir dini kabul etmiyorum dedi. Benimle köleleri aynı kefeye koyan, benimle kadınları, fakirleri, çocukları aynı kefeye koyan bir dini kabul etmiyorum dedi. Etmeyebilirsin. Ama vahiy toplumu böyledir. Böyle bir ayrım yapmaz. Vahiy toplumunda insanlar vahyin eğitiminden geçirildikleri için, vahyin terbiyesinden geçenler hem cesur olurlar hem de cömert olurlar. Sahabeye bakın, bunun misallerini görürüz sahabeden. Sahabe bu yolda hayatını ortaya koydu. Neden? Vahiy toplumu meydana getirebilmek için. Sahabe bu yolda malını harcadı. Neden? Vahye uygun bir atmosfer meydana getirebilmek için. Sahabe Akabe'de peygambere beyat etti. Neden? Sana itaatten çıkmayacağız ya Resulallah. Ne dersen de itaat edeceğiz sana. Neden böyle bir söz verdiler? Vahye uygun bir toplum meydana getirebilmek için. Birinci Akabe beyatında İslam'ı yaşama sözü verdiler. Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayacağız, zina etmeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız. Kadınlar beyat ederlerken çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kürtaj yapmayacağız. Vahiy toplumu. Böyle söz veriyorlardı Peygamberimize. Peygamberimiz kadınların hayatında tokalaşmadı. Beyat alırken de kadınlardan tokalaşmadı. Onlardan sözlü olarak beyat aldı. Kadınlar beyat ederlerken böyle söylüyorlardı. Efendimiz onlardan bu şekilde söz alıyordu. Bir toplum meydana getirmek istiyor Allah Resulü. Diyordu ki zina etmeyeceksiniz. Tamam ya Resulallah diyorlardı. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Şöyle şöyle şöyle yapmayacaksınız. Ve şunları şunları yapacaksınız. Farzları olmayan bir din nasıl medeniyet meydana getirebilir? Haramları olmayan bir din nasıl bir medeniyet kurabilir? Bir dinin medeniyet kurabilmesi bir takım şeyleri farz kılmasıyla, bir takım şeyleri de haram kılmasıyla mümkündür. Farzlar ve haramlar insanı medeni yapmak içindir. Her şey serbest olursa, hiçbir şey yasak olmaz, hiçbir şey de mecburi olmazsa insan nasıl medeni olabilir? Vahyin hakim olduğu toplumda bir takım şeyler farzdır, bir takım şeyler de haramdır. Kutsal olan vahiy bizi yükseltmek ister. Bu şekilde insan yükselir. Allah bizi vahiy ile boyar. Kur'an-ı Kerim boya kelimesini kullanıyor. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Neden boya kelimesini kullanıyor? Vahyin hakim olduğu toplum Allah'ın boyasıyla boyanmış bir toplumdur. Neden bu kelime seçilmiştir? Allah'ın boyası, neden bu kelime seçilmiştir? Allah Azze ve Celle demek istiyor ki nasıl ki boya görünür, vahiy toplumu görünmeli. Bakıldığı zaman görülmeli. Bu toplum vahye uygun bir toplumdur. Kadının elbisesi, örtüsü, camiler, haramların olmayışı topluma bir renk vermedir. Allah bize farzlarla bir renk verir, haramlarla da, tayin ettiği haramlarla da bizi istemediği renklerden muhafaza eder. Bir resim çizer yani Allah. Bir resimdir. ve o resimde hangi renkler olmalıysa onu ressam tayin eder. Başkası karışamaz. Ressamın yapmış olduğu resme sen karışabilir misin? Karışamadığın, sen bir ressamın resmine bile karışamıyorsun da Allah'ın boyasına nasıl karışırsın? Allah insanları böyle boyamak istiyor. Yetkisi var. O Allah'tır. Yetki sahibidir. İstediği gibi boyar. Ressamdır. İstediği gibi boyar. Ve sen onun resmine müdahale edemezsin. Boya kendini gösterir. Boya üzerimizde görülmeli. Boya kumaşın içine siner. İçimize sinmeli. Boya uzaktan fark edilir. Müslüman uzaktan fark edilmeli. Vahye göre şekillenmiş bir toplum belli olur, olmalı. Olmuyorsa başkaları tarafından boyanacak demektir. Bizi Allah boyamalı, başkalarının boyasına fırsat verilmemeli. Vahiy toplumu Allah Azze ve Celle'ye her meselede itaat ederek yükselmiş olan bir toplumdur. Allah kulunu kendine yaklaştırır gönderdiği vahiyle. Şeref verir. Allah bizi muhatap almıştır ve bize şeref vermiştir. Kainatın sahibi bizi muhatap almıştır ve bu bir rahmettir ve şeref vermektir. Kainatın sahibi bizimle konuşmuştur. Bize yol göstermiştir. Bu insana şeref vermektir. Rivayette gelmiş ki Ümmü Eymen diye bir yaşlı bir kadın vardı. Peygamberimizin ölümünden sonra, Rabbine kavuşmasından sonra Hazreti Ebu Bekir ile Ömer o kadının yanına gittiler. Kadın Peygamberimizin sevdiği, ziyaret ettiği yaşlı bir kadındı. Kadıncağız onları görünce ağlamaya başladı. Dediler ki bizi görünce Resulullah'ı mı hatırladın? O yüzden mi ağlıyorsun? Bilmez misin? Resulullah'ın şu anda bulunduğu yer bu dünyadan çok daha güzel. Niye ağlıyorsun dediler, teselli vermeye çalıştılar. Kadın dedi ki ben de biliyorum dediklerinizi. Ben ona ağlamıyorum. Ben vahyin kesilmesine ağlıyorum. Vahiy kesildi. Allah ile aramızdaki elçi aramızdan gidince vahiy kesildi. Her zaman biz vahiy bekliyorduk. Bir mesele olduğu zaman Allah ne buyuracak? Onu bekliyorduk. O meselede Allah'ın görüşünü öğreniyorduk. Allah vahiy göndererek bize yol gösteriyor. Kararını bize bildiriyordu. Peygamberin ölmesiyle bundan mahrum kaldık. Beni ağlatan peygamberin ölmesi değil, vahyin kesilmesi. Yaşlı bir kadın. Büyük ihtimalle okuması yazması yok. Ama nasıl bir bilinç seviyesine gelmiş? Bu nasıl bir seviye? Okuma yazma bilmeyen bir yaşlı kadını bile getirdiği seviyeye bakın. Vahiy atmosferinde cahil bir insan bile yükseliyor. Vahiy o yüzden hakim olmalı. Vahiy hakim kıldığınız zaman fasıkların fısıkta, fıskı fücurda ileri gitmediklerini, günahların azaldığını göreceksiniz. Muttakilerin daha yükseldiğini göreceksiniz. Atmosfer etkileyecek yani onları. Atmosfer onları etkileyecek. Ve böyle bir atmosfer siz meydana getirmek istediğiniz zaman elbette karşınıza bir takım engeller çıkaracaklar. Engelleyecekler. Fusilet suresinde Allah Azze ve Celle buyurur. Dediler ki la tesma'u lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı dinlemeyin, şu vahyi dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Gürültü yapın, yaygarayı koparın, belki bu şekilde vahye galip gelirsiniz.
gürültü yapın.
Lehulav, boş laflarla ortalığı kurcalayın, karıştırın. Efendimiz konuşurken ses yaparlardı, vahiy duyulmasın diye. Ellerini vururlardı. Taşları birbirine vururlardı. Efsaneler anlatırlardı. Peygamberimizin anlattığı vahye karşılık onlar da bir takım hikayeler anlatırlardı. İnsanlar dinlemesinler diye. Vahyi dinlemesinler diye. O yüzden öyle diyorlar. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Ses gürültü yapın, yaygarayı koparın, belki bu şekilde bastırırsınız. Çünkü etkiliydi vahiy. Ve bir atmosfer meydana getiriyordu. Bunu görenler korkularından gürültü yapın diyorlardı. La tesma'u lihazel Kur'an diyorlardı. Dinlemeyin şu Kur'an'ı. Biliyorlardı etkisinde kalacaklar vahyin. Allah Resulüne geliyordu Utbe bin Rebi'a. Allah Resulüne bir takım tekliflerde bulunuyordu. Senin istediğin eğer zenginlikse senin zenginimiz yapalım ya Muhammed. İstediğin kral olmaksa seni kralımız yapalım. İstediğin güzel kızlarla evlenmekse seni onlarla evlendirelim. Ne istiyorsan verelim, yeter ki bu davayı bırak. Bir rivayette öyle. Başka bazı rivayetlerde yeter ki bu davayı bırak kısmı yoktur. Yeter ki bu davayı bırak da dememişler yani. Sadece belki bunu kendisi düşünsün istemiş olabilirler. Ama ey Muhammed diyorlardı, sen milletimizi ikiye böldün. Bu vahiy milleti böldü. Millet yanlış üzerinde birleşmişse elbette ki bölmek lazım. Bölücülük nerede kötüdür? Irka dayalı bölücülük yapmak kötüdür. Sınıf farkı gözetmek, o şekilde bölücülük yapmak, fakir zengin bölücülüğü yapmak, Türk Kürt Arap bölücülüğü yapmak kötüdür. Eğer tevhidle şirki ayırıyorsanız, şirki reddediyorsanız, hakikati söylüyorsanız bu doğru olan bir bölücülüktür. Elbette ki o toplumu bölmek lazım. Çünkü toplum yanlış üzerinde ittifak etmiş. Yanlış üzerinde ittifak edenler elbette ki bölmek lazım. Peygamberimiz öyle diyorlardı. Sen bizi böldün diyorlardı. Evet böldü. Doğru üzerinde birleştirmek için. Ve sonra da birleştirdi. Hazreti İsa da aynı şeyi söyler. Hazreti İsa'nın mesajının, ona gelen vahyin temelinin hoşgörü olduğunu, diyalog olduğunu, muhabbet olduğunu, sevgi olduğunu söyleyenler Matta İncil'ini açsınlar baksınlar. Matta'da ne diyor? Hazreti İsa der ki ben barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. Ben insanları bölmeye geldim. Ben karıyla kocayı ayırmaya geldim. Ben anneyle babayla evladı ayırmaya geldim. Çünkü yanlış üzerinde ittifak ettiniz, sizi bölmeye geldim. Tüm peygamberler aynı mesajı getirdiler. Hepsinin temel mesajı aynı. Ve peygamberimiz için de bunu söylüyorlardı. Sen bizi böldün. Böldü ama siz yanlış üzerinde ittifak etmiştiniz. Tabii ki bölünmelisiniz. Yanlış üzerinde ittifak edenlere doğruyu söylediğinizde bir kısmı doğruyu kabul eder, bir kısmı etmez. İnsanlar bölünmüş olurlar. Bölünmüş olacaklar diye doğruyu söylemeyecek miyiz? Vahiy böler ama sonra doğru üzerinde birleştirir. Bu şekilde peygamberimize tekliflerde bulunuyorlardı. Allah Resulü onlara vahiy ile cevap veriyordu. Fussilet suresini okuyordu Peygamberimiz Utbe'ye. Utbe dinledi, dinledi, dinledi ve çok kötü oldu. Çünkü Fussilet suresinin baş taraflarında önceki kavimlere gelen azap anlatılıyordu. Ve o azap ayetine geldiği zaman Utbe koştu Peygamberimizin ağzına, elini dayadı. Yeter ya Muhammed, ne olursun akrabalık aşkına bela okuma, azaptan bahsetme dedi. Vahiy bu kadar tesirliydi. Çünkü Utbe diyor ki, daha sonra bunu kendisi anlatıyor. Ben diyor biliyorum ki Muhammed emindir, hiçbir zaman yalan söylememiştir. O yüzden Muhammed eğer azap gelecek derse azap gelir. Onun için ağzını kapattım, yalvardım. Bela gelecek, azap gelecek korkusuyla. Vahyin tesiri vardı insanlar üzerinde. Ama susturmak istiyorlardı, ses yaparak, gürültü yaparak. Bugün de medyayı kullanmak suretiyle vahyi susturmak isteyenler, şeytan gibi dört taraftan geliyorlar. Nasıl ki şeytanla ilgili ayetten buyuruyor ki, şeytan dedi ki, soldan geleceğim, sağdan geleceğim, önden geleceğim, arkadan geleceğim. Yani insanlara her taraftan geleceğim ve onları saptıracağım. Yani kimini haramlarla saptıracağım, kimini, yani soldan geleceğim, kimini dinle saptıracağım, sağdan gelerek dini saptıracağım, kimini önden saptıracağım, yani önündeki yıllardan yaklaşacağım, mesela ahiretten şüphe ettireceğim, kimini arkadan geleceğim, mesela geçmişte bıraktığı yıllarını ona güzel göstereceğim, günahlarını ona hatırlatmayacağım, sevaplarını ona hatırlatacağım. Nasıl ki şeytan dört taraftan gelirse, kimini kadınla, kimini içkiyle, kimini makamla, kimini parayla, kimini bunlarla kandıramazsa, ideolojilerle, daha da olmazsa sahte dinlerle, ılımını İslam gibi yalan İslamlarla kandırıyorsa, aynen öyle şeytanın dostları da yeryüzündeki iki ayaklı şeytanlar. Kur'an En'am suresinde şeyatinel ins vel cin ifadesini kullanır. İnsan ve cin şeytanları. Bu ayet geldiği zaman Ebu Zer peygamberimize sordu. Ya Resulallah, cinlerin şeytanı var da insanların da mı şeytanı var? Efendimiz evet dedi. Minel cinneti ven nas. İnsanlardan da var. Ve nasıl ki cin şeytanları dört taraftan adamına göre saldırıyorsa, kimini şununla, kimini bununla, kimini başka bir meseleyle kandırıyorsa, her balığa göre yem hazırlıyorsa balıkçı, şeytan da öyle. Gençleri başka bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, kadınları başka bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde, tahsilli insanları başka bir şekilde, tahsilsizleri başka bir şekilde, zengini başka bir şekilde, fakiri başka bir şekilde. Her balığa göre bir yem var. Her balığın ustası var. Her balığa göre bir balıkçı var. Her balığa, her balığın bir avlanma mevsimi var. Her mevsimde her balık olmaz. İnsanın mevsimleri var. Çocukluk mevsimi, gençlik mevsimi, orta yaş mevsimi. Mevsim mevsim. Böyle avlarlar. Ve işte onlardan bir yol da sahte İslamlar meydana getirmek. Ilımlı İslam gibi İslamlar meydana getirerek insanları onun peşinden sürüklemek. Vahiy toplumunun oluşacağını görenler, bir uyanış hareketini görenler engellemek için bunları yapacaklardır. Yapıyorlar. Vahyin yavaş yavaş anlaşılmaya başladığını görünce, Kur'an'ın mesajı üzerinde durulduğunu, Kur'an'ın mesajını anlatanların çoğaldığını görünce yeni yeni oyunlar tezgahlıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın mesajını anlamayın da ister televizyon seyrederek, ister sporla ilgilenerek, ister müzikle ilgilenerek, önemli değil. Neyle olursa olsun vahyi anlamayın da, isterse Kur'an'ın şifreleriyle ilgilenerek anlamayın da, mesele o. Kur'an'ın şifreleriyle şeytanın sağdan yaklaşması. Ne şifresi? Ne şifresi? Şifre olsaydı Resulullah söylerdi. Şifre olsaydı sahabe söylerdi. Şifre olsaydı müştehid imamlar görürdü. Arapça bile bilmeyen adam şifrelerden bahsediyor. Ne şifresinden bahsediyorsun sen? Bunlar daha evvel niye yoklardı? Televizyonlarda böyle falcıların, sihirbazların, büyücülerin çıkartıldığı programlar, sahte İslamların anlatıldığı programlar, Darwin teorilerinin anlatıldığı, insanların bunlarla meşgul edildiği programlar, Kur'an'ın şifreleri vesairesiyle insanların meşgul edildiği bu programlar niye daha evvel yoktu mesela 20 sene evvel? Çünkü o zamanlar Kur'an'ın mesajı bu kadar anlaşılmıyordu. Bu kadar anlatan da yoktu. Yavaş yavaş anlatanlar çoğalınca bu sefer ses gürültü yapıyorlar. Yaygara koparıyorlar. Başka bir takım meseleler gündeme getiriyorlar. Bazen Kur'an diyorlar, Kur'an'dan uzaklaştırıyorlar. Allah Azze ve Celle bize اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ buyurur. Rabbinizden size indirilene ittiba edin, uyun. İman edin demiyor sadece. Kur'an sadece imanı emretmez. Vahye imanı emretmez. Sadece onu emretmez. İttibayı emreder. Uymayı. Ehl-i sünnette iman nedir sorusunun cevabı ehl-i sünnetin cumhuruna göre tasdiktir. İman tasdiktir. Kabul etmek. Amel imandan bir cüz değildir, doğru. Ama amel imandandır. Ama amel imandandır sözü, amel imandan cüzdür demek değil. Ehl-i sünnetten bazı alimler amel imandandır dediler. Ama ameli imandan cüz olarak görmediler. Amel olmadığı zaman insan kafir olur demediler. Namaz kılmayan kafir demediler. Oruç tutmayan kafir demediler. Ama amel imandandır dediler. Yani iman varsa insan amel işlemeli. Hayatına İslam'ı uygulamalı. Yoksa sadece mezarlıklarda okumakla, namaz kılmakla, sadece bunlarla değil, bütün hayatınızın bütün alanlarında ittiba budur. Hayatınızın bütün alanlarında vahye uyacaksınız. Evlenmenizden boşanmanıza kadar, bir çocuğun doğumundan ölümüne kadar, savaşta da barışta da vahye uymakla mükellefiz. Hırsıza ceza verirken de, faiz olacak mı, toplumda olmayacak mı, buna karar verirken de, şu haramlara izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, buna karar verirken de, hayatınızın her alanında vahiyi hakim kılmak zorundasınız. Birkaç meseleden vahiyi hayatımıza hakim kılıp, diğer meselelerde başka ideolojilere hakim kılmak, şirk koşmaktır Allah'a. Hayatınızın her alanında Allah hakim olmalı. Kur'an buyuruyor: "Ya eyyuhellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli." Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bir meselede Allah ve Resulü bir şey dediyse siz başka bir şey demeye kalkışmayın. O meselede bir hüküm varsa hükme ittiba edin. Emrolunduğumuz şey iman değil sadece, ittiba etmek. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyurur ki, benden bir hidayet geldiği zaman kim ona uyarsa, ittiba ederse onlar kurtulmuşlardır. Benden hidayet geldiğinde kim iman ederse demiyor, ittiba ederse. Ali İmran suresinde buyuruyor, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Peygamber'e uyun, vahye uyun. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ, Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah tarafından sevilmek ve günahların bağışlanması peygamberi kabul etmekle değil ya da vahyi kabul etmekle değil, vahye ittiba etmekle, peygambere ittiba etmekle, uymakla mümkündür. Uyacağız yani. Her meselede. Kur'an bize ümmetsiniz diyorsa ümmetiz. Irk önemli değil diyeceğiz. Kur'an neden en hayırlı ümmet olduğumuzun cevabını veriyor. Neden en hayırlı ümmetsiniz? Ümmet olduk. Nasıl olduk? Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. İyiliği emredersiniz ve kötülüğe de engel olursunuz. İyiliği emir ve kötülüğe engel olmak. Başka türlü en hayırlı ümmetten olamazsınız. Peygamberimizin ümmeti olmak en hayırlı ümmetten olmak demek değil. Şartı bu. Şartıdır bu. Niye en hayırlı ümmet oldunuz? Hangi vasfınızdan dolayı? İyiliği emredecek ve kötülüğe engel olacaksınız. Bunu yaparsanız en hayırlı ümmetten olursunuz. Vahyin hakim olduğu toplumda insanlar birbirlerine emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak zorundadırlar. Bir toplumda vahiy hakim mi değil mi? Anlamak istiyorsanız bakacaksınız, insanlar birbirlerine İslam'ı anlatıyor mu, haramlara engel oluyor mu? Haramlar engel olunmuyorsa orada vahiy hakim değildir. Haramlar serbest ise bir toplumda farzları yapmak zor, haramları yapmak kolay ise o toplum vahiy toplumu değildir. Bir toplumda farzları yapmak kolay olmalı. Devlet tarafından ve ortam, atmosfer farzları yapmayı kolaylaştırmalı. Haramları zorlaştırmalı. Ortam haramı zorlaştırmalı. O zaman vahiy toplumu olur. O atmosfer vahiy atmosferi olur. Böyle olmayan bir toplum vahiy eksenli bir toplum değildir. İbadetleri dışına çıkarırsanız, saymazsanız, istisna ederseniz, İslam'ın hükümlerinin 1/3'ünü gerçekleştirebilmeniz toplumunuzda İslam'ın hakim olmasına ve devletinizde de İslam'ın hakim olmasına bağlıdır. Başka türlü ibadetleri dışına çıkartıyoruz. Başka türlü o hükümleri tatbik etmeniz mümkün değildir. Vahyin hakim olmadığı bir toplum, bir cemiyette İslam'ı bütünüyle yaşayamazsınız. Çünkü İslam'ın hükümlerinin bir kısmı fert içindir ama bir kısmı toplum içindir, bir kısmı devlet içindir. Fert olarak bir kısmını yaşayabilirsiniz, tamamını yaşayamazsınız. Toplum, İslam toplumu olmadıkça ya da vahyin hakim olduğu bir toplum olmadıkça, atmosfer vahiy atmosferi olmadıkça İslam'ın birçok hükmünü o toplumda yaşamanız mümkün değil. Bunun mücadelesini verirken engeller çıkaracaklar dedim. Fakat bu mücadele devam edecek. Hak gelecek ve batıl sonunda zail olacak. Öyle olmuştur. Batıl bazen hakimiyeti ele geçirebilir. Batılın hakimiyeti köpük gibidir. Geçicidir. Hiçbir zaman uzun sürmemiştir. Sonunda batıl hep yıkılmıştır. Fakat insanlar belki bunu kendileri gözleriyle göremeyebilirler. İnsanoğlu acelecidir. O yüzden hemen görmek ister. Ama şunu bilelim ki batılın hakimiyeti hiçbir zaman uzun süreli değildir. Batılın hakimiyeti her zaman köpük gibi kısa sürmüştür. Fakat Müslümanların yapması gereken görevleri yapmaları lazımdır. Yapması gerekenler nelerdir? Yeni bir nesil meydana getirmek lazım. Vahye göre eğitilmiş bir nesil, hormonlama bir nesil değil. Hormonlanmış nesillerle bir yere varmak mümkün değil. Allah Resulü ashabını kademe kademe eğitti. Kademe kademe eğitti. İbn-i Mesud'dan gelen rivayete göre onlar kısım kısım gelen ayetlerle eğitiliyorlardı. İbn-i Mesud der ki biz 10 ayet alıyorduk, ezberliyorduk, yaşıyorduk. Sonra bir başka 10 ayet daha alıyorduk, ezberliyorduk, yaşıyorduk. Sonra bir başka 10 ayet daha alıyorduk. Hepsini toptan ezberlemiyorduk. O yüzden sahabenin niceleri hafız değildir. Hazreti Ömerler. Hazreti Ömer 12 yılda Bakara suresini bitiremedi. Çünkü yaşamaya çalışıyordu. Oğlu Abdullah da aynı şekilde 8 yılda bitiremedi. Çünkü yaşamaya çalışıyordu, ezberlemeye değil. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Basra'nın valisi iken Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında bir mektup gönderiyor halifeye. Diyor ki ya emirel müminin burada şu kadar insan hafız oldu. Ne yapayım? Hazreti Ömer cevap yazıyor. Onlara maaş bağla. Aradan zaman geçiyor. Hafızlar çoğalıyor. Maaş bağlanınca özellikle hafızlar daha da çoğalıyor. Ebu Musa el-Eş'ari yeniden mektup yazıyor halifeye. Diyor ya emir el müminin hafızlar çoğaldı. Ne yapayım? Hazreti Ömer cevap yazıyor. Diyor ki onları kendi hallerine bırak. Çünkü ben onların Kur'an ezberlemekle meşgul olup Kur'an'ın hükümlerini öğrenmeyeceklerinden korkuyorum. Hafız oluyorlar ama vahyi ezberleyeceğiz diyorlar. Ama hiç anlamadan ezberliyorlar. Ben onların Kur'an'ın mesajını anlamadan ezberleyeceklerinden korkuyorum. Hükümlerin manasını anlamayacaklarından, buna kafa yormayacaklarından korkuyorum. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer neyden korktuysa hepsi gerçekleşti. Hayatını bilenler bilir. Hazreti Ömer'in önüne ganimetler geldi bir seferinde, korktu. Ağlamaya başladı. Dediler ki ya emirel müminin neden ağlıyorsun? Savaş kazandık, ganimet aldık. Sevineceğine neden ağlıyorsun? Dedi ki bu malın mülkün sizi bozmasından korkuyorum. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Bizi mal mülk bozdu sonuçta. Dünya sevgisi kalbimizi kapladı. Vahiy toplumu dünyayı değil, Allah'ın rızasını isteyen bir toplum olmalı. Böyleyse vahiy toplumudur. Dünyadan çok Allah'ı ve cenneti arzu ediyorsan, o zaman vahiy toplumu olmuştur. Vahiy toplumu olmanın önemi nedir? Bakın sahabenin hayatında göreceksiniz. Müslüman olmadan evvelki hayatlarına bakın nasıldır? Kızlarını bile diri diri toprağa gömecek kadar vahşi. Cahiliye dönemini anlatmaya gerek görmüyorum. Ama bir de vahye iman ettikten sonraki hayatlarına bir bakın. Ne kadar fark var aralarında. Hazreti Ömer kızını diri diri toprağa gömen birisidir. Putperest iken kızını diri diri toprağa gömmüştür. Kendisi anlatıyor. Bir şey var diyor. Hatırlayınca ağlarım. Bir şey var hatırlayınca gülerim. Ağladığı mesele işte bu. Kızını toprağa gömmesi. Güldüğü mesele de helvadan putlar yaparlarmış. Sonra acıkınca yerlermiş. Onu da hatırlayınca gülerim der. Hazreti Ömer neyden korktuysa ona dikkat etmek lazım. O insanların amel işlemeyeceğinden de korkmuştu. Dediği gibi oldu. Peygamberimiz bir sahabiye demişti ki Ebu Hureyre'ye, çık ve kimi görürsen söyle, La ilahe illallah diyen cennete girecektir. Şirk koşmadan öldüyse. Çıktı söyledi. Karşısına Hazreti Ömer çıktı. Hazreti Ömer'e bunu söyleyince Hazreti Ömer ona bir tane vurdu. Dedi ki sana bunu kim söyledi? Ebu Hureyre diyor ki ondan daha yaşı küçük, ağlamaya başladım diyor, zoruma gitti. Ve Resulullah söyledi dedim. Düş önüme dedi. Resulullah'ın yanından gittik. Dedi ki ya Resulallah bu böyle söylüyor, sen mi böyle söyledin? Evet dedi Resulullah. Dedi ki ya Resulallah böyle söyleme, korkarım ki bunlar amel işlemezler. Buna güvenirler ve amel işlemezler. Efendimiz de onun korkusuna hak verdi. Çünkü karşısındaki Ömer'di. Feraset sahibiydi. Eğer benden sonra peygamber gönderilse Ömer gönderilirdi dediği adam. Ömer neyden korkuyorsa sen de ondan kork. Diyordu ki korkarım ki bunlar hep Kur'an ezberleyecekler ama bir şey anlamayacaklar. Öyle de oldu. Korktuğu gibi oldu. Allah Resulü bir seferinde der ki, bir konuşma yapıyordu. Dedi ki, az kaldı ki ilim yok olacak. Ziyad bin Lebit radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, biz hayattayız. Nasıl ilim yok olacak? Yani Kur'an ilimleri. Biz ölmedik, okuyoruz, çocuklarımıza da okutuyoruz, onlar da kendi çocuklarını okutacaklar. Bu durumda nasıl olacak da ilim kaybolacak ya Resulallah? Efendimiz dedi ki ey Ziyad, ben de seni akıllı bir adam zannederdim. Şakayla hani Allah canını alsın deriz ya, anan seni yitirsin dedi. Yani geberesice gibi bir manası var. Ben de sen akıllı bir adam zannederdim buyurdu. Ehli kitabı Yahudi ve Hristiyanları görmüyor musun? Onların da ellerinde Tevrat var, İncil var. Ne faydasını gördüler? Saptırmadılar mı ellerindeki kitapları? Bozmadılar mı? Manasını değiştirmediler mi? Benim bu kitabım, bana verilen bu kitap, lafızları değişmeyecek ama manasını değiştirenler olabilir. Manasını unutacaklar, manayı değiştirecekler. Nasıl ki Yahudi ve Hristiyanlar yuharrifun el kelime amme vadi, kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar, tahrif ediyorlardı. Bu ümmetin içinden vahyin kıymetini bilmeyenler belki lafız olarak değiştiremiyorlar çünkü Allah'ın koruması altında ama manayı bozuyorlar. Mana üzerinde oyunlar oynanıyor. Kıymetli kardeşlerim, vahiy ışığında hayatı bir konferansta anlatmak mümkün değil. Ben şu şekilde konuyu toparlayayım. Allah Resulü o vahiy atmosferini nasıl meydana getirdi? Ona bakmalıyız. O insanlara habire Kur'an ezber yaptırmadı. O öğretiyordu, yaşıyorlardı. Sonra yeni ayetler geliyordu, onları alıyorlar, öğreniyorlar, yaşıyorlardı. Kısım kısım öğreniyorlardı. Sahabe Kur'an'a yaklaşırken kafasındaki bütün eski bilgilerini şöyle bir kenara koyuyordu, o şekilde Kur'an okuyordu. Kafanızdaki eski bilgileri şöyle bir kenara koymadan, zihni bir tahliye gerçekleştirmeden Kur'an'ı okusanız da anlamazsınız. Zihin boşaltılmalı. Yanlış bilgiler, doğru bilgiler birbirine karışmış. Zihin boşaltılmalı. Safi bir kalple ve kafayla Kur'an'a yaklaşılmalı. Ve hayatı değiştirmek maksadıyla Kur'an okunmalı. Bilgilenmek maksadıyla değil. Kur'an üzerinde tetkikler yapanlar, lafzi tahliller yapanlar, ömürlerini bunlara harcayanlar, Kur'an'ı yaşamadıkları halde, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmedikleri halde, bilimsel bir faaliyet olarak bunları gerçekleştirenler, Kur'an'ı hiçbir zaman anlamadılar. Sahabe böyle değildi. Sahabe Kur'an okurken hayatını değiştirmek için okurdu. Sahabe Kur'an okurken bilgisini arttırmak için okumazdı. Sahabe eski hayatını tamamen bırakmak maksadıyla okurdu. Ve sahabenin Kur'an'a yaklaşımı onu bir hayat kitabı olarak görüyordu. Zaten Kur'an'ın üslubu da öyledir. Nasıl ki hayatın içerisinde her şey iç içedir. Acıyla sevinç. Bazen namaz, bazen ticaret, bazen siyaset, bazen aile hayatı, bazen evlilik, bazen ölüm. Nasıl ki hayatımızın içindedir, Kur'an'da da aynen öyledir. Kur'an'ın üslubu normal bir kitap üslubu değildir. Kur'an'ın üslubu bir meseleyi anlatıp bitirip sonra diğer meseleye geçen insan kitapları gibi değildir. Kur'an'ın üslubu konuları iç içe anlatır, konudan konuya güzel yumuşak geçişler yapar ve siz Kur'an'dan 3-5 sayfa bile okusanız Kur'an'ın temel mesajlarını orada görebilirsiniz. Çünkü Kur'an bir yerde bir meseleyi anlatıp tamamen bitirmez. Bu insan üslubudur. İnsanlar tasnif yaparlar, başlık atarlar ve o başlığın altına girecek meseleleri açıklarlar, bitirirler, sonra diğer meseleye geçerler. Tevrat'ın üslubu da odur, çünkü insanlar tarafından kaleme alındı. Tevrat'ın üslubu insan üslubudur. Çünkü değiştirilmiştir. Kur'an'ın üslubuna bakın, hayat gibi iç içe. Hayat nasıl ki hayatın içerisinde her şey bir arada, Kur'an'da da öyle. Bazen itikat, bazen ibadet, bazen ahlak, bazen cihat, bazen Musa Aleyhisselam'ın kıssası, bazen Nuh'un kıssası iç içe. Bazen ahkam, helaller, haramlar iç içe anlatılır. Ve insan 5-10 sayfa bile okusa Kur'an'ın neleri ihtiva ettiğini görür. Bu Kur'an'ın üslubudur. Ta ki kıyamet gününde herkes şunu söyleyemesin: ya Rabbi, senin kitabın kocaman bir kitaptı, ben de hepsini okuyamadım. Allah bunu bile söylememize fırsat vermiyor. Kur'an'dan 3-5 sayfa bile okusa bir insan Kur'an'ın temel mesajlarını orada görecektir. Nereye kaçabilecek insan? Hiçbir yere kaçamayacak. Şöyle bir soru akla gelebilir: bugün vahye göre bir toplum mümkün müdür? Nasıl mümkün olacak? Vahiy o zaman için değil midir? Bu zaman, bu zamana hitap eder mi? Bu soru Allah'ın kelamını insanın kelamına benzetmekten kaynaklanır. Allah'ın kelamını insan kelamına benzetirse insan böyle düşünebilir: İnsanların 14 asır evvel yazdığı kitaplar bu zamana uygun olmayabilir. Falan memlekette yazılan bir ideoloji buraya uymayabilir. Falan memleketin kanunları buraya uymayabilir. Buranınki de oralara uymayabilir. Ama Allah Azza ve Celle'nin kitabı bütün çağlara göre, bütün mekanlara göre, bütün insanlara göredir. Çünkü insanların barış içinde yaşayabilmeleri buna bağlıdır. Bütün dünyada tek bir medeniyet kurulmadığı takdirde barış gelmeyecektir. Onun için bütün dünyada geçerli olabilecek olan bir medeniyete ihtiyacı var insanların. Medeniyetler çatışmasını önlemenin tek yolu bir medeniyet meydana getirmektir. Bir medeniyeti ancak Allah meydana getirebilir. Bütün dünyaya uygun, bütün toplumlara uygun, bütün insanlara, bütün fıtratlara uygun bir medeniyeti ancak insanı yaratan meydana getirebilir. Allah'ın gaybı bildiğini ve insanı tanıdığını, koyduğu kanunların ne gibi sonuçlar doğuracağını bildiğini anlamayan bir insan, o günün kanunları bugüne uyar mı der. Allah'ı insana benzettiği için, Allah'ı koyması gereken makama koyamadığı için. Allah insan gibi değil. Koyduğu kanunlar bütün dünyaya uygundur. Çünkü dünyayı bilen tarafından gönderilmiştir. Bütün insanlara uygundur. Çünkü tüm insanları bilen tarafından gönderilmiştir. Bütün zamanlara uygundur. Çünkü bütün zamanları bilen tarafından gönderilmiştir. Ayrıca İslam'ın hükümleri esnek olarak gönderilmiştir. Çağlara ve zamanlara göre içtihat mümkün olabilmektedir. İbadetler gibi Kur'an'da hükmü belirlenmiş olan hadler, cezalar gibi konular dışında devletle ilgili olan bir takım mevzular içtihada bırakılmıştır. Ve içtihat yoluyla onlar halledileceği için bütün zamanlara İslam uygun olarak gönderilmiştir. Yani İslam çok katı kurallar da koymamıştır. Vahiyden kaçanların kulakları çınlasın. Vahiyden kaçanlar, özgür yaşamak için vahiyden kaçanlar, vahiye uygun bir hayatı zor bir hayat olarak görenler bilsinler ki bir vahiy esnektir. Çağlara göre de şekil alabilir bazı kısımları, devletle ilgili kısımları özellikle. Onlar çok katı kurallara bağlanmamıştır. Ayrıca şunu da bilsinler ki vahye uygun bir hayat kolay bir hayattır. Vahiy bize milyon tane şeyi helal kılar, 3-5 tane şeyi haram kılar. İslam'da haramlar azdır, helaller çoktur. Ve her haramın cinsinden de bir helal vardır. İçki haramsa diğer meşrubatlar helaldir. Zina haramsa evlenmek helaldir. İslam'ın hükümleri kolaydır. Aslında fıskı fücur içinde, günah içinde yaşamak zor bir hayattır. Öyle zannetmeseler de, yanlış anlasalar da bu böyledir. Ve İslam'da içtihat kapısı da kapanmamıştır. O kapıdan girecek müçtehitler olduktan sonra o kapı da kapanmamıştır. Nasıl olacak da bu çağda vahiy toplumu meydana getirilecek? Bu çağda vahiy toplumu nasıl meydana gelecek? Demin dediğim gibi bir kere vahiy bütün çağlara uygundur. İkincisi, vahiyin tayin etmediği bazı meseleler vardır. Oralar esnek olarak bırakılmıştır. Bütün memleketlere uygun olsun diye, uyabilsin diye. Üçüncüsü, o naslardan, vahiyden ama Kur'an ama sünnet, sünnetin de birçoğu vahiydir. Allah tarafından vahyedilmiş olmasa bile Allah'ın reddi söz konusu olmayınca o Allah tarafından kabul edilmiş demektir. Ve dolayısıyla o da artık bir vahiy olmuştur. Naslardan bazı kaideler elde edilir. O kaideler bütün toplumlarda uygulanır. Buna kavaidül fıkhiye denir. Fıkıh kaideleri. Fıkıh kaideleri bazı ayet ve hadislerden çıkmıştır. Mesela Allah Azze ve Celle buyurur ki وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah size dinde zorluk kılmadı. Dinde zorluk yok. Alimler buradan bir kaide çıkarırlar. Bu ayeti kaideleştirirler. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ تَيْسِيرٍ derler. Bir meselede zorluk varsa, meşakkat varsa kolaylaştırılır. Çünkü Allah size dinde zorluk kılmadı buyuruyor. Ayetten bu kaideyi elde etmişlerdir. Ya da Vallahu yuridu bikumul yusur ve la yuridu bikumul usur. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Buyuruyor. O halde el meşakkatu tecdibu teysir. Meşakkat olursa demek ki orada din kolaylaştırıyor. Mesela yolculuğa çıkacaksınız, namazı kolaylaştırıyor. Mesela yolculuğa çıkacaksınız, orucu kolaylaştırıyor. Tutmayabilirsin diyor. Dinde kolaylaştırma var. Bu gibi ayet ve hadislerden alimler kaideler çıkartırlar. Ve bu kaideler ile binlerce mesele halledilir. Böylece bütün toplumlara uygun olmuş olur İslam. Vahiy bütün toplumlara uygun olmuş olur. Bu mesele uzundur. Kısaca ayet ve hadislerden çıkan kaideler ile toplumların ihtiyaçları karşılanır diyebiliriz. Ve son olarak şunu söyleyerek konuşmayı bitireyim. Allah Azze ve Celle Furkan suresinde buyurur ki وَقَالَ الرَّسُولُ Peygamber dedi ki ve diyecek ki kıyamet gününde Ya Rab اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ey Rabbim benim şu milletim Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Peygamber davacı oluyor. Peygamber yalnız şefaatçi olmaz, davacı da olur. Böyle davacı olacağını bizzat Kur'an söylüyor. Peygamber diyecek ki, ey Rabbim benim şu milletim Kur'an'ı terk etti. Terk, Kur'an'ı mehcur bırakmak iki türlü olur. Ya toptan terk eder, onu kafirler yapar, ilgilenmez, toptan terk eder. Ya da kısmen terk eder, bunu da Müslümanlar yapar. Müslümanlar hangi meselede Kur'an'a başvurmuyorlarsa, vahyi terk ediyorlarsa, o meselede Kur'an'ı mehcur bırakmışlardır, terk etmişler demektir. Bu Kur'an'dan uzaklaşmanın yöntemlerindendir. İşine gelmediği yerde Kur'an'a uymayanlar İsrailoğullarına benziyorlar. Kur'an onlar hakkında buyuruyor. İsrailoğullar yani Yahudiler onlara peygamberleri onların nefislerine zor gelen onların nefislerine hoş gelmeyen bir hüküm getirdiği zaman o peygamberleri ya inkar ederler veya öldürürlerdi. Peygamberlere yaptıkları zulmün sebebi vahiy ne zaman kabul ediyorlar? Eğer vahiy onların hoşuna gidiyorsa yok onların nefislerine hoş gelmiyorsa o zaman ya inkar ediyorlardı ya peygamberleri öldürüyorlardı. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere çok peygamber öldürüyorlardı. Allah Azze ve Celle bize bugün yeniden vahiy toplumunu meydana getirmeyi nasip eylesin. Vahye uygun bir hayat yaşayabilmemiz, vahye uygun bir nesil meydana getirmekle mümkündür. Vahye uygun bir nesil, Allah Resulü'nün yöntemiyle meydana getirilebilir. Vahye uygun bir hareket meydana getirirsiniz, vahye uygun bir nesil meydana gelir. Vahye uygun bir eğitim stratejisi izlersiniz, vahye uygun bir nesil meydana gelir. Yoksa hormonlama yöntemlerle, acelecilikle öyle bir nesil meydana getiremezsiniz. Acelecilikle Allah'ın istediği bir neslin meydana gelmesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle peygamberi bir yöntem ile mücadele edebilmeyi, peygamberi bir yöntem ile eğitim gerçekleştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İslam medeniyetine ulaşabilmeyi nasip eylesin. Allah rahmeti üzeriniz olsun.